Demedik. Ayrıyeten de maç bitiyor. Bakıyorum Hatay'ın hocası kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. İşte yok cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da. Göreceğiz cumartesi günü ne olacağını. Böyle konuşmayla olmuyor bu işler. Cumartesi göreceğiz ne olacağını.
Herkese selamlar. Forza Futbol'un yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Umut Öztürk, Çağrı Uyar, Seyitan Sakar ve Tufan Tokatçı ile beraberiz. Öncelikle konuğumuzdan başlayalım abi uygun görürseniz. Tufan abi hoş geldin.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Valla hiç ama hiç beklemediğimiz bir skor oldu. Biz Beşiktaş Hatay maçını izleyeceğiz diye televizyonun başına oturduk. Ve Bayern Münih'in orta sıra bir Bundesliga takımıyla yaptığı maçı izleyerek kalktık diye düşünüyorum ben. Yani evet. Çok flaş bir skor ve şöyle bir düşündüm. Benim ligde hatırladığım tek 7-0 bu oldu. Yani 6-0'ları falan hatırlıyorum veya işte 6-1'dir şudur budur hatırlıyorum ama 7-0 benim ilk kez şahit olduğum bir skor. İlk soruyla ilk bu sorun bu olsun istiyorum. Siz daha önce bir 7-0 hatırlıyor musunuz Beşiktaş'ın?
Vallahi ben bir böyle hayal meyal bir Trabzon maçı hatırlıyorum. Amokachi soldan getirip atmış. Sanırım o maç 7-7 olmuş olabilir ama hani dersen ki net hatırlıyor musun? Net hatırladığım yok.
Hı hı.
Benim de yok. Hayal meyal. Metin Ali Feyyaz'ı görmüş. Çağrı abi senin var mı?
Benim ya 7 olarak yok. Bol gollü var. Evet, Trabzon'a 7 attığımız da var. Ama o maç 7-1 mi? Öyle bir şey bitmiştik galiba. 7-0 değildi.
Evet evet bir tane yemiştik. Doğru.
Evet, öyle bir nazar boncuğu vardı o maçta. Ya bu maçın tabii unutulmaması Sergen Yalçın ve açıklamalarından kaynaklı da olacaktır. Yani hani ilk defa bir hoca başka bir hocaya bir challenge yapıyor ve üstüne 7 tane atıyor. Bu çok unutulmaz bir maçı oldu yani. Hani skordan ayrı bir de bu kısmı var bu işin.
Ki o onu biraz Sergen şey Yalçın'ın yapıyordu. Açıklamaları çok kısa bölüyorum abi. Sergen Hoca'nın açıklamaları programımızın da introsunu oluşturdu şu anda.
Ya şey diyecektim. O açıklamaları genelde basketbolda Ergin Ataman yapar ve tutar. Ben böyle futboldan hani çok denk gelmedim. Yani futbol daha böyle temkinli olalım abici tayfanın oyunu yani. Basketbolda vardır böyle hani işte bitime 10 saniye kala mola almak veya maç öncesi böyle açıklamalar yapmak falan. Ama futbolda garip oldu. Hoşuma da gitti açıkçası.
Ya kesinlikle. Biz bir de ilk defa şahit oldum ben. Yani zaten çok ben fazla de dediğiniz gibi kesinlikle öyle. Futbol gibi bir sporda çok çok çıkar böyle zor ve iddialı açıklamalar. Bunun bizim kanadımızdan gelip tamamıyla altının doldurulması hakikaten camiaya bambaşka bir özgüven verdi. Seyitan abi sana da bir söz vereyim. Yani neler düşünüyorsun ilk olarak bu?
Şimdi Bayern orta sıra takımı maçı dedin de bu sene Bayern o kadar da orta sıra takımlarına bunu yapamadı. Yani bu ayrı bir seviye, eski Bayern seviyesine çıktık. Bildiğimiz Bayern seviyesine çıktık. Yani dün akşamki ve o zamandan devam eden havaya bakarsak yani şu an Avrupa'nın en formda takımı gibiyiz. Şey olarak, taraftarın özgüveni olarak da tabii böyle bir hoca varken başında 3 gün önceki gazla geliyorsun 7 atıyorsun. Çok ayrı bir şey. Tufan'ın dediğinde bir de şöyle bir şey var. Hani basketbolda favorinin kazanma ihtimali çok daha yüksek. Futbolda böyle bir laf edip sonrasında rezil olma ihtimalin daha kolay. Ama ona rağmen ben de hiç ne bizde hatırlıyorum ne başka takımlarda böyle bir şey hatırlıyorum. İlk olduk ve alnımızın akıyla çıktık. O yüzden ayrıca bir bu maç o yüzden bence de unutulmayacak.
Ya yıllar önce Veysel Önlemiş Fenerbahçe'nin başındayken bir Beşiktaş maçı öncesinde hocaya ithafen değil ama hani öyle yeneceğiz böyle yeneceğiz falan diye böyle gazetelerde sayfa sayfa şeyleri vardı. O maçı 5-1 yenmiştik biz. Kadıköy'de ondan sonra hatta Fener'in attığı gol de yani 1-0 öne geçtik sonra 1-1 oldu. Fener'in attığı gol de foul'dür. Hani şeyin Oğuz'un pasında Aykut'un attığı bir gol vardır orada. Ondan sonra o bir de şeydir biraz da şaibelidir. Hatta bizim işte o dönemki 3 futbolcumuz işte Wilson, McDonald and Walsh diye 3 tane adamımız vardı bizim. İşte şey kel kafasıyla onun tek golünü atmıştı bizde şey Wilson. Hı hı. Ama bu böyle challenge'lar olmaz. Yani maçtan sonra açıklamalar olur. Atıyorum işte hani Pep Guardiola ve Mourinho arasındaki şeyler. Yok işte otobüs çekti, öyle yaptı, böyle yaptı. Bunlar hep maçtan sonra olan hikayeler. Serkan tabii çok şey, cesur bir adam ya. Çok cesur bir adam yani.
Ya
ama
genelde
akıllı bir adam.
Ters teper yani bu açıklamalar futbolda.
Evet, yani ama böyle adam tam bir winner karakteri yani.
Ya Sergen kesinlikle winner. Yani gerçek bir lider. Yani teknik adamlıktan öte bir şey var orada. Yani iyi teknik adam olabilirsin ama yani bir camiayı bu kadar organize etmek, öncü olmak, puan kayıplarında çıkıp net bir şekilde ayağa kaldırmak herkesin yapabileceği bir iş değil bence. Yani gerçekten büyük iş yapıyor ve şu da önemli bir kıstas diye düşünüyorum. Çünkü pandemi falan hepsi bir yana da lig artık 21 takımlı oldu ve bizim kadromuz gerçekten dar.
Ya 14 oyuncuyla falan çeviriyoruz ya bütün
yani
sezonu.
Şey
kadro
yani.
18 takıma göre bile dar aslında.
Evet, o tam olarak onu söylüyorum ya. O yüzden çok önemli iş. Yani bence bu hani futbol olarak 15-16 sezonundan daha iyi miyiz tartışmaya açık bir konu. Daha iyiyiz, daha kötüyüz, o ayrı bir şey ama kesinlikle o sezondan daha zorlu bir şampiyonluğa doğru gidiyoruz.
Kesinlikle öyle. Bir de orada yani görece tek rakibimiz vardı.
Tabii.
Evet.
Burada İki hem Fener'i yani hem Galatasaray'ı altımıza aldık.
Evet.
Ya 15-16 sezonuyla bunun arasındaki fark şu. Biz o sezonun başından sonuna kadar çok domine edici bir pozisyondaydık.
Evet,
yani,
doğru.
Yani bütün sezon çok iyiydik. Burada kötü başlamış olmamıza rağmen oradan buraya gelmemiz, yani biz lig başında kaçıncı sıradaydık ya? 13, 14, 15. sıralarda gezindik birkaç hafta biz yani.
Evet.
Tabii canım.
Ya şimdi 15-16 sezonda yani şöyle de düşünüyorum. Mesela son haftalara Gomez ve Cenk sakatlanıp girseydik biz o sezon ne yapardık onu düşünüyorum mesela. Yani o sınavı geçemeyebilirdik o dönemde. Ama bu dönemde biz Aboubakar ve Cenk yokken işte Larin'i çektik, Gökhan'ı çektik falan. Yine de bir şekilde geçtik. Yani Sergen her açıdan bence kusursuza yakın bir sınav veriyor. Yani kusursuz demiyorum ama kusursuza yakın bir sınav veriyor adam.
Ya kesinlikle öyle. Bir de 15-16 ile bu şampiyonun arasındaki bağlantıyı bambaşka bir programda konuşuruz abi. O çünkü çok güzel
evet.
ve
evet.
detaylara girilmesi gereken bir konu ama ben de şöyle özetleyeyim bu konuyu. Ya bu seneki şampiyonluk hakikaten bir Galatasaray ve Fatih Terim şampiyonluğu gibi geliyor bana. Ben çünkü küçüklüğümden beri Beşiktaş'ın şampiyon olması için belli bir süreci aşmamız gerektiğini izlenimleyen biriydim. Mesela 2008-2009 sezonu şampiyonluğu, işte o 2006'dan başlayan temellerin getirdiği oyuncularla atıldı. İşte 15-16'yı bir sonraki sezonu falan fedaya vurabiliriz. Ama bu sezon tamamen pragmatik ve sezonluk bir kadro kuruldu. Ben bu izlenimin de şampiyonluk getirdiğini gördüğüm için gayet mutluyum açıkçası. Çünkü dediğim gibi tam bir Galatasaray şampiyonluğu bu.
Ya öyle deme. Çünkü Galatasaray şampiyonluğu dediği zaman benim çok kanıma dokunuyor bu mevzu.
Yok yok yani.
Hani Fatih Terim hikayesi de çok kanıma dokunuyor. Çünkü hani Sergin'in Fatih Terim'e benzetiliyor olması da kanıma dokunuyor gerçekten. Bir başka açıdan bakmak lazım belki bu olaya. Biraz da şeye bakmak lazım. Yani VAR devreye girdiği an itibariyle, yani VAR yayına girdiği an itibariyle artık herkesin havadan puan toplaması çok kolay olmayacak. Yani şöyle düşünün. 2 senedir var hayatımızda değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
Galiba 3.
3 mü? Tamam. Evet. Şimdi en azından bu seneki hikayelere bakarsak hakemlerin verdiği kararlar ve VAR'dan dönenlere çok ekstra bir şey çıkar. Yani sırf geçen haftaki Fenerbahçe maçına baksak orada VAR olmuyor olsaydı farklı bir pozisyon olacaktı Fenerbahçe için. Öyle düşün. Yani VAR doğru kararları vermesini sağladığı anlamında söylüyorum. Her zaman doğru işliyor mu bilmiyorum ama çok göstere göstere olmadığı sürece bunun mutlaka Beşiktaş gibi takımlara bir iyi yansıması olacaktır. Olmak zorunda.
Kesinlikle katılıyorum. Yani
bir de VAR
evet,
da gelişiyor.
Azaltmadı. Yani şey,
önceki halinden daha iyi bence.
Ya, kesinlikle kıyası o zaten. Yani hani Avrupa'ya kıyaslarsan VAR %50 daha kötü işliyor bence. Ama baktığında genel hataları %50'ye kadar da azalttı yani. Yani çok
tabii,
büyük hataları yani, en azından.
Tabii tabii. Çünkü
Alanya maçından önce mesela Galatasaray Karagümrük şu an. Mesela orada 2 puan bırakmamıştı Galatasaray. Direkt rakibimiz olarak söylüyoruz.
Tabii.
O bu Ali Palabıyık yönetiyordu değil mi o maçı da? Hiçbir şey görmedi adam yani. Var onu uyarmasa penaltıyı veriyordu, kırmızıyı görmüyordu. Hani Fener, Galatasaray son bir ayda ikisinin puanı ki daha neler neler vardı. Çat diye aklıma gelen bu.
Tabii.
Yani. Var verilen kararların doğruluk oranını arttırmak için var. Yani hakem kararlarını doğruluk oranını arttırıyor.
Her sene gelişecek bence. O optimum seviye işte. Yani ben 3 yıl önce ilk geldiğinde de bence bu kadar iyi kullanılmıyordu. O Rize deplasmanını hatırlasanız da Serkan Çınar kendi tutturdu ya ben gidip bir izleyeyim diye. Prosedürler falan eklendi sonra yani. Hani hakemin şeyin çağırması. Bence 1-2 seneye falan daha da iyi olacak. Daha da avantaj sağlayacak. İyi oynayana, işte ahuh etmeyene.
Tabii o zaman ya, spekülasyonları daha aza indirgemiş oluyorsun. Yani hakem kendi kafasında ben görmemiştim, hakem de insandır mevzusundan çıkıyor iş. Orada bir makine var. Ve oradan seyredebiliyorsun. Ve defalarca seyredebiliyorsun yani bu mevzuyu. O yüzden hani çok kör gözün parmağına çok yapıldı bize ya. Hani bu gerçekten Ahmet Çakarlar, Vahap Beyazlar, onlar bunlar, o şarkılar, o besteler bunlardan çıktı yani. Hani göstere göstere yapıyorlardı. Ben öyle gördüm. Ben dışarıda gördüm. Ben içeride gördüm falan. İşte dışarıda veya içeride görmeden ki al işte pozisyon belli. Tabii ki şeyler de var ya. Bu işin içinde kıvırmalar da var. Hani geçen haftaki bizim penaltı pozisyonu gibi. Larin'e yapılan hareket gibi yani. Bizdeki. Tamam mı?
Hareket dışarıda başlıyor.
Dışarıda başlıyor da içeride oluyor da falan da filan da. Ama işte o bir maçta bir kere olur. İkincisi olmayacak yani. Çok bariz.
Belki bir maçta bir kere bile olur. Yani o 10 maçta bile bir kere o. Her seferinde aynı bahaneyle yapamazsın yani. Hep mi dışarıda başlıyor kardeşim diyecekler yani.
Abi.
Evet. Bu adil oyuna daha yakın bir iş. Böylece.
Kesinlikle öyle. Yani VAR konusunu şöyle bir kapatırsak. Yani VAR'ın neyi değiştirdiğini TFF 1. Ligi izleyerek haftalık olarak öngörebiliriz herhalde. Diye düşünüyorum ben.
Eskiden öyleydi futbol sahiden. Demek ki yani düşününce.
Gerçekten
uzak
öyle.
Uzak zaman geliyor bize ama yani mesela en basitinden 15-16-16-17'de falan öyle şampiyon olduk varsız şeysiz. O zamanki futbolu aklım çıkıyor. Yani gerçi o gün elemelerde gördük hani Türkiye-Hollanda maçında falan. Hiçbir şey beklemeden böyle direkt hakem kararlarının devam ettiği bir maçı da özlemişim şey olarak ama aynen. Çok büyük haksızlığın önüne geçti.
Evet. Şimdi abi bu konuda daha ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben Hatay maçına geçiyorum ama Hatay Spor'a nasıl 7 gol attığımızdan önce ben bu maç Sergen Yalçın'ın açıklamalarıyla başlamak istiyorum. Zaten programa ona değinerek başladık.
Maç öncesi mi sonrası mı?
Yani hem maç öncesi hem sonrasını konuşalım abi istersen ki maçın öncesi dediğim benim Sivas maçının sonrasından başlıyor açıkçası. Sergen Yalçın'ın iddiaları açıklamaları. Çünkü o gün hatırlarsak o Sivas beraberliğinden sonra artık Fenerbahçe özellikle iyice ensemize yaklaşmış. Ve bir baskı üzerimizdeydi bizim. Hepimiz için söylüyorum bunu. Ve o maçtan sonra Sergen Yalçın basın toplantısında değil daha maç sonu röportajlarında şampiyonluğun birinci adayı Beşiktaş biziz. Kimse heveslenmesin diyerek aslında camiayı bir yükseltti bir iki kademe. Ve o maçtan sonra biz bir haftada çıktığımız 3 maçta tamı tamına 9 puan aldık. Ki bunlar küme düşme durumu olan zor deplasmanların da içinde bulunduğu ligin fena olmayan takımlarından biri. Yani bu dün 7 gol attığımız Hatay aslında ligin UEFA kupasına göndermesi aday olan takımlarından biri. Öyle köfte bir rakip değil. Ben
13 gol yani, attık bir de o var.
Aynen öyle. Çok da iyi averaj kastık bu dönemde. Onu da söylemek lazım. Özellikle attığımız gol yani 100 gol konuşuluyor. Çok çok zor bir ihtimal ama imkansız da denemez herhalde bu dünkü takımı gördükten sonra. O yüzden ben Seyitan abi hazır sen konuşurken sana vereyim. Bu Sergen Yalçın'ın şu liderliğini bir ele almak lazım sanıyorum.
Ya kesinlikle bence şimdi gerçi Tufan da biz senelerdir bunun mücadelesini Forza'da çok verdiğimiz için biz aynı kafadayız evet. Ama hep azınlıktık. Yani acayip bir moral bozukluğu, negatif basma bizim camiada çok vardı. Yani bu taraftarın çok az bir kitlesini değiştireceği bir şey değildi. Ben bu seneki şampiyonlukla Sergen Yalçın'ın bu liderliği, işte Sivas en son yaptığı şey Sivas üstü Rize. Ki sene içinde de yaptı bunu birkaç kez ve yaptığı her şeyde haklı çıktı. Yaparım dediği her şeyi yaptı.
Şöyle bir örnek vereyim abi. Çok kısa bölüyorum seni. Çok özür dilerim. Antalyaspor beraberliğinden sonra da savaşımız yeniden başlıyor ederek aslında puan kayıplarından sonra bunu dikkatlice yapıyor. Evet. O önemli.
Aynen öyle. Yani hani camianın düştüğün işte sosyal medyada her yazılanda düşüyorsunuz demesi. Çok da güzel hani o şeyleri. Bu işte o genel karamsar hava ancak böyle bir lider yaptıkları çıktıktan, yani söyledikleri çıktıktan sonra olur. O yüzden ayrıca da aşırı mutluyum ben. Yani futbolculuğundaki o rahat winner, hatta alfa karakteri hocalığında daha da üstüne koyarak devam ettiriyor. Oyunculara çok yani böyle bir karakterin şampiyonluk kaybetmeyeceğini görüyordur oyuncular da büyük ihtimalle. Ankara Gücü maçının 2-0'dan 2-2 verince oradaki lakaytlığı görüp muhtemelen içeride de haşladı. Hadi beyler siz de bizden rahat gördünüz de diğer yüzümü de göstermeyim yaptı büyük ihtimalle. Ki oradan sonraki Enkudu'nun geri gelişi falan çok acayip hikayeler.
Hepsini konuşacağız ya bireysel oyuncu şeyleri.
Yani o yüzden bu son noktası oldu Atay'ın. Kendisi de bugün yani dün akşamdan sonra şöyle rahat bir oh çekmişti. Tamam bitti bu iş diye. O hiçbir zaman inanmaktan vazgeçmedi ama hani dünkü maç sonundan sonra herhalde demişti dost düşman herkesin kafasına yazdık şampiyon diye. Bir numaralı adam yani. 1-2-3 hatta. Bu şampiyonlukta ilk 3 sayılırsan. Öyle diğerlerini sonra yazarım ben. Çok mutluyum böyle bir karaktere sahip olduğumuz için.
Yani şimdi Tufan abiye vereceğim abi sözü. Yani maç öncesi Hatay maçının sonrasını yaptığı motivasyon dolu açıklama, pardon Rize Spor maçından sonra yaptığı motivasyon dolu açıklamalarından ziyade Hatay maçından sonra da gayet sakin ve bunun tam tersi açıklamalarda bulundu. Yani kalan 3 maçta da işte 4 puan alabiliriz, nasip kısmet bunlar, işi bitirmek istiyoruz falan gibisinden çok aslında tansiyonu düşürücü açıklamalar yaptı.
Ya. Hemen araya gireyim şey demezdi zaten karakter. Gördünüz mü bakın ben dedim Ömer'e neler yaptım.
Tabii
falan.
Canım yorumunu bize bırakır şey. Onun.
Evet. Aynen ya yani. Ben söyledim.
Ya yaptım. Bir kere şey.
Soru da almadı mesela şeyden sonra.
Ya onu o şekilde zaten hani maç sonu söylüyor. Sergen bir kere akıllı bir adam. Yani o kadar iticiliğe gerek olmadığını da biliyor. Yani maç sonunda kazandın açıklama yap. Ne oldu hani bakın yendik deyince ne olacak yani eline ne geçecek. Yani o kadar itici olmanın anlamı da yok. O yumuşak açıklamaların sebebi en başta bu. Sonrasında da fazla özgüven iyi değil zaten. Ya Sergen dediğiniz gibi sene başından beri yapıyor bunu. Yani puan kayıtlarından sonra daha inançlı, daha motive, takımı daha ayağa kaldırıcı, özgüvenli bir şekilde konuşmalar yapıyor. Kazandığımız maçlarda biraz daha böyle vites düşürüyor. Bence doğru dozaj bu yani. Olması gereken bu. İlki buydu. İkincisi de Seyitan'ın da az önce dediği gibi yani biz bu bayağı bir az kesimiz ta Bilic'li Bilic'in verdiği o iki şampiyonluk, iki sene üst üste üçüncü olduğumuz dönemden beri ben zaten aşağı yukarı beni yakından tanıyanlar bilir. Yani çok kırılgan olmak bir camiayı mahveder, parçalar, böler. Yani örneklerini görüyoruz zaten. Yani mesela Trabzon, Fener.
Mesela Fenerbahçe abi.
Tabii zaman zaman biz. Yani bizde hep şöyle bir şey var. Finale doğru hep puan farkını açarak gidelim. 3 yapıyorsun ya etmez 5. 5 yapıyorsun 8 olsun. 8 yapsan 10 istiyor. Yani bu yani böyle bir şey yok. Yani adam yani rakiplerin de 11 kişi sahaya çıkıyor. Sen de kaybedeceksin, onlar da takılacak. Yani benim bu sene takıma en çok güvenme sebebim bu Sergen'in verdiği bana güven oldu. Yani sadece saha içinde değil, maç sonundaki açıklamaları da çok etken oldu. Ne oluyoruz diyor adam yani. Ne gerek var yani bu kadar strese şey ne gerek var? Biz zaten şampiyon olacağız. Bu açıklamalar benim hoşuma gidiyor ve taraftar hiçbir zaman kırılgan olmamalı. İşte Galatasaray deplasmanına gidelim cepte 4 olsun. Tamam 4 olsun. Gidelim 6 olsun. Yani ya bu kadar şeye gerek yok. Yani 15 puanla mı şampiyon olacağız? Anlamadım. Yani Gomez de söylemişti zamanında bunu. Kaç puan istiyorsunuz? 6 yapıyorsun bir yenilgi alıyorsun. O gitti işte. Hesap yapıyorlar. Hatay'a takılırız. Galatasaray'ı yeniliriz. Ya biz bu sene ligin en iyi takımıyız. Nereye yeniliyoruz? Yani Hatay'ı yeniliyoruz. Galatasaray'ı yeniliyoruz. Son iki maçımız çok zorlu. O sırada Fener'le Galatasaray bütün maçlarını kazanıyor falan. Senaryolara bak. Yani film senaryosu gibi. Herkes yazıyor. Ve çoğunu da Beşiktaşlılar yazıyor. Anladın mı? Ya buradaki dik duruş bence çok önemli. Yani kararlılık önemli. Yani bahsettiğim şey şu değil. Yani realizmden kopma değil. Sadece hayalci de olmayın, çok uçmayın da. Yani ikisi arasında bir denge var. Takıma sahip çıkma. Yoksa taraftarın inanmasıyla her şey olacak diye bir şey yok. 10 puan geride olursun, taraftarı inanır, taraftarın inandığıyla kalır. Öyle olmuyor ama sahadakiyle taraftarın arasındaki bir denge olması lazım. Takımın 6 puan önündeyse taraftarın biz puan kaybına öldük bittik şampiyonluk gidiyor moduna girerse yani bu olumsuz hava camiaya yansır. Ben bunu düşünüyorum. Kesinlikle yansıyor da zaten.
Hı hı. O Çağrı olmaması abi senin... lazım. Ha, pardon abi kestim bitti.
Ben yok, bir yok. Şey daha ekleyeyim. Şöyle söyleyeyim yani Tufan'a altına imza atıyorum. Yani çok hızlı koşan bir şey bizim arkasından hadi aslanım derken sürekli şöyle bir şey dedi. Bak tökezleyeceksin ha. İki adım sonra tökezleyeceksin ha falan dediğini düşün yani. O çok hızlı. İşte 15 kişilik bir yarışın en hızlı atletisisin sen. 10 kişinin 12 kişinin ne fark eder. Yanında sana koçusun işte. İtici, motive edici gücüsün. Bak iki adım sonra tökezleyebilirsin. İki adım sonra bak arkandan çok hızlı geliyorlar ha. Onlar düşmezsen düşeceksin. Yani böyle bir taraftarlık tam olarak böyle değil.
Ben de bir şey ekleyeceğim Çağrı. Kusura bakma hemen iki dakika bir şey ekleyeceğim. Buna benzer bir muhabbet olmuştu böyle Beşiktaşların olduğu bir ortamda. Yani ben direkt zaten şey modu da değil. Artık ben hani direkt böyle azar moduna geçiyorum. Yani ne yapıyorsunuz? İşte şampiyonluk gidiyor, şöyle oluyor. Biz buradan alamayız. Sergen de olmuyor. Ya dedim ki hani niye bu kadar kırılgansınız? İşte biz Vallarenga'dan 3-0'dan 3-3 vermiş takımız şöyle yapmış. Ya dedim ki hani sizin rakibiniz ortada. Rakibiniz yani son hafta şampiyonluk verme işine şey yaparsak biz dedim winner bir camiayız. Ya zaten Beşiktaş'ın kupa finali ve lig finallerinde yaptığı başarılı şeyler, finaller efsanedir. Beşiktaş'ın tarihini açın bakın. Beşiktaş'ın yaptığı efsane finaller hafızalarda. Beşiktaş öyle finalleri öyle gel ver al şampiyonluğumu git diyecek bir takım değil.
Tabii ki.
Yani bu alanda hatta Galatasaray ve Beşiktaş kendisine ayrı bir yere sahip.
Fener'de tam tersi bir yere sahipti.
Ali Koç bile tersi. Dedi. Ali Koç bile
Fener dedi. Yapamaz finalleri.
Şey kaybettik dedi. Evet finallerini. Beşiktaş'ta yani kaybedebilir manasında demeye çalıştı ama orada bile kendi bilinçaltlarında o var işte.
Ben şunu düşünüyorum. Demek ki biz böyle hani Denizli'de son maçta şampiyonluk kaybetsek, Trabzon'da son maç şampiyonluk kaybetsek, Bursa'ya şampiyonluk versek bizim taraftarı iyice kopup gidecek yani gerçeklikten uzaklaşacak. Ya futbolda bunlar var. Şimdi sadece bize olmuyor. Açıyorsun Şampiyonlar Ligi izliyorsun. Ajax işte ne bileyim Chelsea'ye karşı 4-1 önde 4-4'e geliyor maç. İşte Tottenham evinde yeniyor. Son 5 dakika Şampiyonlar Ligi'nden eleniyor. Son dakika eleniyor hatta. Yani o maçta da 3-1 öndeydi yanlış hatırlamıyorsam. 3-3'e 4-3'e gelmişti. Ajax kendisi aslında 4-3 yenilmişti. Doğru mudur? 4-3
3-2 yenilmişti abi. 2-0 öndeydi ilk yarı. İkinci yarı 3 tane yedi.
İşte yani aynı minvalde.
Evet.
Yani bu tarz şeyler futbolda var. Yani Milan 3-0 öndeydi. Liverpool 3-3 yaptı, kupayı aldı. Ne bileyim aynı şey Barcelona'ya oldu işte. Barcelona 3-0'la gitti. Liverpool deplasmanda 4 yedi.
Yani evet, futbolda herkesin var ya böyle vakalar. Yani
buradan buralardan şimdi kendi kırılganlığınıza bahaneler aramayın. Ya takım neyse taraftar o olacak. Taraftar o dengeyi bozmayacak. Taraftar o bu dengeyi bozarsa o iş zaten eziklenmeye giriyor. Camianın havasını değiştirmeye giriyor. Yani 10 puan gerideysen hayal satmayacaksın. İşte 6 puan öndeyken de karamsar olmayacaksın. Ya yani basit bir denge var aslında ya.
Evet. Katılıyorum. Çağrı abi senin de ekleyeceklerin vardır muhakkak ki Sergen Yalçın konusunda çünkü en tecrübelilerimizden birisin. Bütün kariyerine hakimsin neredeyse. Ve hocalığında da futbolculuğunun benzeri bir şekilde bir efsane yaratmaya doğru gittiğini izliyoruz hep beraber.
Ya şöyle biraz önceki konuşmada çok doğru onu Sergen'le birleştirmek gerekirse aslında herkesin bir hafızası var ve o hafıza yani daha önce yaşadıkları ondan bundan sonra yapacaklarıyla ilgili bir ışık tutuyor. Şimdi Sergen'in futbol hayatı çok ekstraordinary. Yani o birkaç futbolcu olmadı. Yani şey olmadan önce dört büyük kulüpte oynayan tek futbolcuydu. Sonra evet. İşte yanına birkaç kişi daha katıldı.
Burak.
Ve Sergen bu kulüplerde oynarken başarılı olsun veya olmasın kimse yeteneğini tartışmadı. Tartışamazdı. Çünkü öyle bir duruşu da vardı aynı zamanda. Kendine has özellikleri olan insanlar şeydir. Enteresan insanlardır yani. Onun da öyle bir özelliği var. Zaten çok ekstraordinary bir futbol yeteneği var. Ve ben hiçbir, yani Sergen işte Beşiktaş'ta oynarken de, Fenerbahçe'de oynarken de, Galatasaray'da, Trabzon'da oynarken de, Siirtepe'de, İstanbulspor'da kimsenin Sergen hakkında kötü bir şey söylediğini görmedim. Yani rakip tribünler hangisinde oynarsa oynasın çok büyük tepki vermezler. Yani bizim, örnek vermek gerekirse, bizim bir Alpay gibi, bir Tümer gibi, hani büyük kulüplerin içinde takım değiştirme hikayeleri gibi öyle bir hikayesi yoktu hiçbir zamanda. Olmadı da. Şimdi onun o winner karakteri yaptıklarının karşılığını almasından kaynaklı. En son Beşiktaş'a geldikten sonra da yaptığının karşılığını aldı ve hani takımı şampiyon yaptı neticede. Hı hı. Beşiktaş'a karşı yapılanları da gördü. Şimdi taraftar, ben şeyi ayırıyorum. Taraftar ve seyirciyi biraz ayırıyorum. Gerçekten hani İstanbul'da yaşayan, deplasman kovalayan, maça gidenle seyirci arasında büyük fark görüyorum ben yani. Mutlaka siz de fark ediyorsunuzdur. Bu statların değişmesi buradaki profili de değiştirdi. Yani işte Fenerbahçe statını değiştirdikten sonra gelen profille, Galatasaray'la gelen profille, işte Beşiktaş'ta gelen profille, bunların hepsi değişti. Kesinlikle. Eski İnönü stadındaki durumla şu andaki Vodafone Park durumu arasında dağlar kadar fark var. Bu ayrı bir konu. Bunu ayrıca konuşur, tartışırız.
Bu arada çok güzel bir tespit abi. Yani
ona tabii. Bu bir gerçek ama bu doğal bir gerçek yani. Hani neticede. Şimdi bununla beraber onu eskiyi yaşayanların, yani ne yaşadığınla bağlantılı, işte hangi yaş grubunda olduğunla, hangi seneleri gördüğünle de bağlantılı. Eskiyi yaşayanlar bazen daha tedbirli olmaya çalışıyor olabilir. Veya çok daha özgüvenli olabilir. Yani şimdi benim için bunu hep söylerim. Fenerbahçe mi, Galatasaray mı, hangisini daha az, hani kibarlaştırayım, daha az seviyorsun derlerse ya, ben Galatasaray'ı daha az severim. Niye? Çünkü birebir bizim şampiyonluklarımızı en çok çalan takımdır Galatasaray. Bunları bu gözler gördü. Yani. Ve bunları hissetti. Şeyi de gördük biz. Hani Aziz Yıldırım'ın çıkıp biz 17'de 17 yapacağız dediği şeyde de 17'de 17 yaptığını da gördük. Nasıl yaptığını da biliyoruz hepimiz.
Allah.
O yüzden bazen tedirginlikler oluyor. Ama asıl mesele şu. Herkes olduğu yeri bilmeli ve haddini de bilmeli. Yani haddini bilmeli derken şunu söylemeye çalışıyorum. Herkesin vazifesi neyse, Beşiktaş bir ödevse de herkesin vazifesi neyse onu yapmalı. Yani kimse taraftarlardan antrenörlüğe soyunmamalı. Tamam. Çünkü onun işi değil. Tamam. Yöneticiler antrenörlüğe, futbolculara soyunmamalı. Şimdi bir de bu hafızalara bakarken şu anda Atiba'yı saymazsak, Atiba ve Necip'i saymazsak, Beşiktaş'ta futbolcuların Beşiktaş öncesindeki kariyerlerinde zaten işte burada bir Türkiye'de bir takım varmış, zamanında 17'de 17 yapmış, aman biz acaba bu maçta puan kaybedersek onlar 7'de 7 yapar mı, 8'de 8 yapar mı gibi bir şeyleri yok. Öyle bir ruh halleri yok neticede. Biz kendi kendimizi yıpratıyoruz. Kendi kendimizi yıprattığımız için de takıma da negatif enerji verebiliyoruz. Ama aynı zamanda pozitif enerji de verebiliriz. Bunu sağlanması gerekiyor. Ha bunu da vallahi lider karakteriyle tutup Sergen Yalçın yapıyor. Antrenörün yapmasını tercih ederim ben her halükarda. Bir yöneticinin yapmasındansa. Çünkü yönetici takımın içini ne kadar çok içeride çalışmış olursa olsun bilemez. Yani bir antrenör o kadar bilemez. Antrenör de buna sahiplendiyse eğer, onun yapması en doğalı. Sergen'in dün çıkıp çok yumuşak bir şekilde, işte inşallah sizin de söylediğiniz gibi 3 maçta 4 puan alırız demesi bu bunu gösteriyor. Yani bu, şimdi bizim kafamızda ne var? Aman takım rehavete kapılmasın, değil mi? Aman abi şu 3 maçı da atalım, rehavete kapılmasın. Biz şampiyon olalım, bitsin gitsin hikayesi. O da şunu söylüyor. Rehavete kapılmayacağımızın sinyalini veriyor. Biz kapılmayacağız. Biz abi 4 puanın peşindeyiz. 4 puan alacağız ve işi bitireceğiz hikayesindeyiz yani. Yoksa tabii ki şey yapabilir. Bizim önümüzde kimse de duramaz da, onu da yapamaz da, bilmem ne de, şampiyiz de falan filan. Hani kendi kendini durduruyor. Bir önceki hafta Ömer Erdoğan'a, Hatay Spor'a, arkadaş siz ne ayaksınız diye bas bas bağıran adam, o takıma 7 tane attıktan sonra bunu söylüyorsa,
evet abi,
kendi duygularını zekasıyla birleştirdiği anlamına geliyor. Böyle adamlar, böyle liderler olmazsa Zaten şampiyon olmaz. Yani kesinlikle. Böyle adamlar, böyle liderler lazım. Tabii ki Sergen Yalçın burada bu işin %51'i, ama bir de %49'u var ki o da futbolcular yani.
Abi hemen o konuya geçelim mi? Sen zaten güzel bir pas da attın. Hani evet. Şu ciddi konulardan ziyade biraz da şu Hatayspor galibiyetini konuşmaya geçelim. Yani maçtan önce zaten hepimiz zor bir maç olacağını bekliyorduk. Ama Seyitan abiyle biz dün bu saatlerde girdiğimiz kayıtta Hatayspor'un belli zayıflıkları olduğunu, hani deplasmanlarda o kadar iyi de bir takım olmadığını, özellikle iki kanat oyuncusunun savunmaya hiç yardım etmediğinden bahsetmiştik. Orta sahalarına baskı yaparsak onların bütün düzenini bozarız demiştik. Ve dün yani ne konuştuysak sahada birebir örneğini yaşadık. Ama biraz da fazla yaşadık sanırım. Çünkü ilk 15 dakikada maç 3-0 olunca, işte ben daha önce hiç herhangi bir takımda görmemiştim. Üçüncü golden sonra bütün takım toplandı bir anda, bir konuştular. Ne oluyoruz beyler falan filan diye. Ve Beşiktaş ondan sonra hiç durmadı.
3'te değil, ikinci golde oldu.
2'de oldu. İkinci golde oldu. Mamedi Yuf topladı.
Ya biz bir dakika sonra, o konuşmadan bir dakika sonra üçüncü golü attıysak zaten iş bambaşka bir boyutta da cereyan etmiş demektir. Ve inanılmaz bir galibiyet. Yani Seyitan abi, istersen senden başlayalım. Hepinizden bir maçın adamı, adayı alacağım tabii ki. Şu yarım saat geçmişken maça bir girelim artık, iyi deneyim.
Aynen, çok da güzel. Yani bu arada dün biz demiştik şey değil, orada da söylemiştim. Ligin bence zayıflığını en çok belli eden takımı olduğu için Hatay. Yani hani bu kim o şeyi yapsa herkes görüyordu ve bunu biz böyle görüyoruz. Bir gördüysek hoca 100 görmüştür tabii ki doğal olarak. Ve hatta şey de demiştik, biz zayıflıktan tam oradan saldıran bir takımız. Ben o konuda çok güveniyorum diye. İşte 3 atar bir tane de yeriz diye düşünüyordum ben. 3-1 skor düşünüyordum hatta. Ama çok acayip bir şey oldu. Yani adamlar pişman oldu gerçekten. Biz 4-2-4 çıkmışlar maça, ne hadleri neyse. Yani zaten savunma yapamıyoruz, beklemeyelim falan demişler herhalde. Ve bu işte o müthiş geri dörtlüsü, ayrıca öndeki ikili, o boşluklar falan harika değerlendirdik. Ama tabii ki 7-0 çok ayrı. Yani 2-3 gol buluruz diye düşünüyordum ben, ama böyle bir şey hiç hayalimde yoktu. 2 gün, yani 48 saat, 72 saat olmadan önce yapılan açıklamanın üstüne gelmesi de ayrı bir güzel. Yani maçın adamı 4 gol attığı için Larin. Yani onu zaten hemen ekleyeyim.
Çünkü kesinlikle Larin bence de.
Kesinlikle Larin. Bir de şeyde yine en ileride olmasın, şu olsun bu olsun üstüne 4 tane atması da ayrı bir güzel. Ya ben bile solda tercih ediyordum derdim. Ya gel şöyle, en önde oynadığı 9. maç olmuş bu. 3-3-3, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet. Ama dün maçtan sonra da söylenen, yani bu mesela işte Ali Gülçiken'in falan da söylediği gibi, yani bu maçlar öyle maçlar ki kimin nerede ne oynadığı pek önemli değil. Maçları gerçekten o kadar belli ki şampiyonluğu, biz bu işi burada bitiriyoruz. İşte hani en önde son 2-3 haftadır en önde oynamasa mı denen adam çıkıyor, 4 tane atıyor. O adam da maçın adamı olmayı hak etmiştir açık ara. Yani kafa tatili yapıp geri gelmiş demek ki 2-3 hafta boyunca biraz dinlenmiş. İşte Rizeli şeyde Rizeli stoperlerin kucağında kalmış, analiz yapmış, geldi Hatay'a 4 attı. O yüzden maçın adamı bence açık ara o. Yani ona verilmesi gerekiyor, öyle söyleyeyim.
Evet evet. Zaten maç topunu da aldı. Tufan abiye sözü vermeden önce şöyle iki bilgi vereyim. Beşiktaş'ın lig tarihinde ilk kez bir yarıda 5 gol attığı bir maçı geride bıraktık. Ve Larin bu sezon 2 maçta 4 gol atarak farklı bir tarih yazdı tabii kendi adına. Senin maçın adamı, adayın sanırım Larin abi. Seyitan abiye onayladı.
Tabii ki. Ya şimdi şimdi maçın analizine girersem, şimdi Rize maçı ile Hatay maçı arasındaki fark tam olarak ne? Yani futbol olarak baktığın zaman bir fark var mı? Size yani bir soru olarak yönelteyim bunu. Yani baktığın zaman iki maç arasındaki futbol farkı ne? Pozisyon zenginliği farkı ne? Bence bir fark yok. Yani iki maçta Beşiktaş.
Bence yine aynı. Rize'nin zaten hocaları da onu dedi. İşte yardımcı hocaları. Bu yani 30 dakikalık bu Rize baskısını bekliyorduk ama böyle bir baskıdan ben çıkabileceğimizi düşünüyordum. Çıkamadık dedi adam. Yani yaşayınca öğreniliyormuş o ileri alan baskısı demek ki.
Şimdi bu iki maç bence çok benzer. Şu açıdan benzer. Coşku, tempo ve pozisyon zenginliği açısından çok benzer maçlar Beşiktaş adına. Rakip adına demiyorum. Beşiktaş adına çok benzer maçlar. Ama fark tabii ki ileride atan biri olunca o pozisyon
Kesinlikle.
zenginliğinin gole dönme oranı daha da arttı. Yani şimdi Larin bu dönemde çok eleştirildi. Bence bu takımda Joseph ve Rozier'le beraber en çok kötü oynama lüksüne sahip olan adam. Yani adam sene başından beri o kadar sırtlandı ve her maç Türkiye Kupası ön elemesi, Şampiyonlar Ligi ön elemesi, Avrupa ön elemesi falan derken her maç 11 üstüne gitti. Kanada milli takımda yanlış hatırlamıyorsam 3 maç mı oynadı, 2 maç mı oynadı?
Evet, hepsinde de gol attı yani, öyle bir şey
Hepsinde
var.
oynadı. Yani biz santrafora koyduk Kasımpaşa maçında. İşte Larin çok kötü. Sıfır. Ya bir de o dönemde sadece Larin de düştü değil. Joseph Rozier falan sahada yürüyor. Yani fiziksel olarak bizim çöküşümüzün olduğu bir dönem. Yani orada bireysel tek tek çıkarıp eleştiri yapacağın bir dönem değildi açıkçası. O dönemde biraz fazla eleştirildi. İşte sıfır, santraforu hiç bilmiyor, şöyle böyle. Şuna katılıyorum. %100 katılıyorum. Solda daha etkili. Çünkü ileride oyalayıcı bir santrafor olunca arkadan girip daha rahat, daha alan buluyor. Daha fazla pozisyon buluyor. Ama Larin santraforda kesinlikle sıfır bir adam değil. Larin 6,5 en kötü 7. Oynar yani 6,5-7. Seni hani şey yapmaz böyle ne bileyim. Ya tavuk döner gibi doyurur. Anladın mı? Sezon genelinde belki götürmez böyle kebap etkisi yapmaz ama işte ne yapar? Aboubakar 8-8,5 oynuyorsa Larin 6,5-7 oynuyor. Takım coşkuluysa o gün Larin işini görür. Ama çok kötüyse takım Larin'den tek başına bir şeyler yapmasını bekleyemez. Ben hep şunu savundum. Yani bu adam oynar. Yani Aboubakar yoksa, Cenk yoksa Larin oynar abi. Şimdi kimi koyacağız oraya? Yani santrafor adamın gerçek mevkisi zaten santrafor. Sol kanat nereden çıktı? Sol kanat Sergen keşfetti, koydu, oldu.
O
Skorer
zaten
katlanmıştı.
bambaşka yani sezonun hikayesi abi. Ben şu
Yani
şeyi hatırlıyorum. Yani bu Larin'le Aboubakar ikilisi ilk kez beraber 11 oynayacakken Denizli deplasmanına gidiyorduk biz. Ve ikisini dizilişini görmeden beraber gördüğüm zaman Allah Allah herhalde Aboubakar'ı kanat oynatacak diye düşünmüştüm. Maçın
evet.
başında da Larin'i kanat gördüğüm zaman Allah sizi kahretsin demiştim açık söylemem
Evet.
gerekirse.
Garip oldu çünkü Larin biraz da hani böyle boylu postlu hani kanatta böyle gidip gelecek o atletiklik yok gibi duruyor ya. Oradan herkes bir tabii ben de yadırgamışımdır muhtemelen hatırlamıyorum ama yani adam oraya oturdu ve santrafordan daha etkili. Yani santraforda oynadığından kesinlikle daha etkili oynuyor orada ama Larin santraforda sıfır değil. Yani bunu bir kabul etmek lazım. Larin santraforda 6,5-7'si var Larin'in. Yani gideri var. Seni banko götürmez belki santraforda. Hani sürekli tatmin etmez. Ama bu adam senin elinde santraforu yoksa takım içinde koyacağın ilk santrafor Larin. Yani Aboubakar ve Cenk yoksa ikisini de çok beğendim futbolcular. Ama Larin'i koyacaksın. Normal şartlarda. Larin'in fiziksel olarak çok yorgundur, ağrısı vardır bilmem ne. O zaman Gökhan Töre'yle hiç koyabilirsin. Oyun anlamında iyi de etki eder bu santraforsuz oyun. Alır verirsin şey yaparsın ama iş bitiriciliğe geldiğinde orada bir iki tık eksiklik çeker. Biz Rize maçında bunu çektik. Yani baktığın zaman biz o gün çok gol kaçırdık Rize maçında.
Zaten bu maçta temel farkı da o abi yani. Senin
Ya
o
onu
güzel yere
anlattım o
parmak
yüzden.
bastın. Ya yani bitirici saf bir 9 numara olduğu zaman kaçırdıklarını atabiliyorsun. Ama orada da mesela ilk 10 dakikada 3 tane 4 tane net pozisyon vardı. Hatta
Evet.
hafta içi seninle mentionlaştık. Ya bu beIN Sports'un özetlerini kim hazırlıyor kardeşim diye. Bizim bir ton pozisyonumuz vardı bunların hiçbiri yok diye.
10
Hakikaten.
dakikada 3 vardı Rize'de.
Evet.
Hatay'da 10 dakikada 4 pozisyon vardı. Hatta Larin 2 tane de bayağı net gol kaçırdı. Biri Gezal çıktı.
Kaçırdığından daha zorunu attı ya bir dakika sonra.
Yani Gezal çıktı birinde önüne. Dışarı attı. Birinde kaleciye ıskaladı. Ben dedim ki babama döndüm. Aynen şu o zaman daha 2'yi bulmamıştık değil mi? Larin dedim müthiş başladı. Babama
Evet.
döndüm bunu dedim bak maçı izlerken. Halbuki o sıra eminim ki çoğu insan küfür ediyordu yani golü kaçır diye ama adam şimdi o kokuyu aldı. Yani golü kokluyor. Belli etti, sinyali verdi. Adam dolaşıyor yani ceza sahası içinde. En ufak bir şeyde orada cezayı kesecek belli yani. Bir de şeye de dikkat edin. Mesela bu kısa kalan pasta yaptığı golde Larin bunları çok iyi kovalıyor. Yani
Rize'de de yaptı bunu.
Galatasaray maçında girdi. Marko'nun topu kısa düştü, yakaladı, atamadı. Antalya maçında yakaladı, atamadı boş kale. Rize'de yakaladı, attı. Burada yakaladı, attı falan. Yani sonuç itibariyle Larin oralarda kovalıyor. Yani bu işi ben yapacağım diyor. Yani ben elimden geleni veririm diyor. Ben Larin'den çok memnunum zaten. Evet. Aboubakar kadar etkili değil bence santraforda. Şu açıdan değil. Aboubakar daha böyle top dağıtıcı şekilde oynayabiliyor. İşte,
sırtı dönük çok iyi oynuyor. Onu.
Kalçasını koyup top alıyor. Top kaptırmıyor. Adam eksiltiyor. Yani duvar oluyor. Larin'de bu biraz daha eksik ama Larin'de o kadar dinamik ki, o kadar hata kovalıyor ki rakip artık illallah ediyor adamdan. Yani ben kendisine çok memnunum ve bence de kesinlikle bu takımda en çok kötü oynama lüksüne sahip 3 futbolcudan biri. Çünkü sezon genelinden beri adamın artık canı çıktı. Her maç her maç ta elemelerden biri. Türkiye Kupası da dahil olmak üzere adamın kaçırdığı maç yani 5 değildir herhalde. Yanlış mı?
Yok yok 5 yok. Bir de şöyle bir şey var abilerin özelinde. Yani penaltısız 23 gol attı yanlış hatırlamıyorsam şimdi istatistiklerini. Evet. Ve
18 5 elemeler
19 oldu lig.
Ha 19 lig pardon.
Bir de sene başında Zultevaragam 2 milyon verseydi Larin'i götürüyordu. Bir de öyle de bir şey var. Tabii.
Ucuz yırtmışız.
Valla sözüm bittiyse Çağrı abiye döneyim abi. Senin de maçın adamı adayını öğrenmek isterim zaten.
Ya şimdi 4 gol atmış adama maçın adamı değilsin diyemezsin zaten yani. 4 gol atmak her baba yiğidin harcı değil. Ne kadar pozisyona girersen gir. Yani Larin 1 numara. Benim ama hemen ama arkasına cevap ekleyeceğim. Benim 2 numaram da Laiç'tir bu maçta yani.
Evet.
Yani bütün oyunu çok iyi yönetti. Bütün takımı bence çok iyi yönetti. Yani herkes çok iyiydi ama hani Laiç onların bir çit üstüne koyuyorum. Larin'i de Laiç'in bir çit üstüne koyabilirim. Ama tabii dönüp şuna söylemem gerekiyor. Bu oyuncuların 1-2 sene önceki veya sezon başındaki veya geçen seneki performanslarına bakıp şimdiki oyuna baktığım zaman bunların hepsini sağlayan Sergen Yalçın başka birisi değil yani. Yoksa geçen seneki değil, on önceki seneki Larin'i biz kimse almazdı kadroya. Ya. Sergen Hoca onu solda değerlendirmeseydi almazdı. Şunu söyleyeyim, Aboubakar'la Larin arasında birkaç gömlek fark var. Abu'nun farklı yetenekleri var çünkü. Yani Aboubakar başka bir adam, başka bir seviye. Larin daha genç, gelişmeye müsait, gelişiyor da gözüküyor. Mutlaka daha da iyi olacaktır eminim. Ama aralarında yani bir minimum bir gömlek var.
Yani. Kesinlikle. Bir de Larin dün bence kendi santrafor oyunundan farklı bir şey oynadı. Daha yavaş ve hani hareketsiz bir töre oyunu oynadı bence. Çünkü onun taktiğini çok iyi almış.
Klasik yani 9 numara oynamadı. Doğru söylüyorsun.
Aynen. Stoperin kucağında bekleyen bir Larin yoktu. Onu söylemek lazım.
Aynen öyle. Çok doğru tespit. Yani santraforsuz töre ile oynadığımız maçlarda Larin törecilik yaptı aslında. Evet. Töre gibi oynamaya çalıştı. Ama bitiriciliği töreden çok daha iyi olduğu için çok daha ekstra bir skor çıktı ortaya.
Ya, timing'i iyi bir kere. Çok iyi. Yani timing gerçekten kusursuz. Yani o arka direk zamanlaması, 3 adım geriden gelip her zaman topa dokunuyor olması çok garip bir yetenek. Yani bu konuda mesela Larin yani bu lige gelmiş en iyi isimlerden olabilir. Yani bu yaptığı koşu, zamanlaması.
Tufan bunların hepsi çalışma ama ben sana söyleyeyim. Yani
yok bunun, kesin.
Bunun aynı tabii Rıdvan'ın
itiraz etmez
aynı golü atıyor olması. Sakalanın
şey. O başka bir şey. Yani
atıyor olması falan. Bunların hepsi şey yani. Hepsi çalışma.
Ya o ayrı. Kesinlikle o yani en az %50 etkisi vardır. %60 etkisi vardır. Larin bu golleri seviyor yani. Sene başından beri açıp bakarsak yani ilk haftalarda da var. Necip'in ortasında attığı da var elemelerde. İşte Antalya maçında attığı var. Yapıyor yani. Sezgileri de kuvvetli.
Yani sezon böyle, başında skora katkı veren tek isimdi.
Mesela Oğuzhan'ın kesip hangi maçta Oğuzhan kesti yine Larin kayarak dokundu. Böyle hep bir kayarak dokundu.
Kupa yani maçıydı mesela... abi, yanlış hatırlamıyorsam.
Hayır hayır, kupa değil, kupa değil. Ligde
yok
de
ya,
attı.
Ligde yaptı ya bir tane.
Kasımpaşa diye aklımda kaldı, yanlış olabilir.
Evet evet, solu, sol önde
Oğuzhan kesti.
Sırf attıkları değil, aynı zamanda böyle kaçırdıkları da var. Yani o çok pozisyona giriyor öyle.
Yani Rıdvan'ın şimdi attığı orada çok güzel olgunlaştı atak. Yani Rıdvan artık orada dokunmak kaldı. Larin'in böyle pozisyonlarında böyle bariz bir geride olup stoperlerden böyle iki adım, bu golde de iki adım, üç adım falan geride. Böyle o koşusu son anda bir denk gelip kayarak dokunması var. Yani ne kadar çalışırsan çalış. Orada Larin'in kendi bir becerisi var, sezgisi var. O da bence timing'in şeyinden geliyor. Timing yeteneğinden geliyor. Çünkü zamanlaması hep iyi bu konuda. Antalya'dı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Yine atmıştı böyle. Gaziantep pardon. 3-1 yenildiğimiz maçta
evet,
atmıştı.
Evet, Rozier'in ortasında.
Evet, evet. Hep böyle son anda böyle bir yetişme şeyi var yani. Bence o kesinlikle o adamı için. Ya şöyle söyleyeyim. Hani Talisca ilk geldiğinde Beşiktaş'a kafa golü yoktu futbol kariyerinde. Şenol Güneş adama her maç kafa golü attırıyordu. Keşfetti onu. Oradan hani böyle bir aynen. Yani etinden, sütünden, derisinden falan faydalandı böyle Talisca'nın. Yani bizde Larin'in böyle bir yeteneği vardı. Sergen bunu fark eder fark etmez bu konuda çalışmaları arttırdı diye düşünüyorum. Ve atıyorum alacağımız verim 1 ise 2'ye 3'e çıkardı Sergen onu bu konuda.
Bir de ya, Larin sabit santrafor, yani tipik 9 numara oynadığı zaman stoperlerin arasında ezilebiliyor. Öyle bir problemi var. Ama
evet, evet.
Sol önde oynadığı zaman veya dünkü maç gibi aslında daha serbest, daha sarkık oynadığı zaman çok daha ekstraordinary işler yapabiliyor. O mesela Larin'in attığı arka direk golleri şey golleri gibi işte, hani Sörloth golleri gibi.
Evet.
Sörloth'un da ekstra bir şey yeteneği var. Larin'in bir çıt, ama yaşı çok genç olduğu için çok daha gelişebilir yani. Orada bir problem yok. Bir çıt daha hani kaleciyle karşı karşıya olduğu pozisyonlarda evet, biraz daha şanslı da yaver gitse, kendi de orada daha konsantre olsa belki, hani çok çalışarak olacak şey değildir muhtemelen. Veya bilmiyorum hani öyle mi oluyor. Ama biraz onları şey yapsa bizim için de çok daha rahat olacak bu konuyla ilgili.
Bu arada ya, abi yani...
O Abubakar da sıkıntılı o konuda. Yani çok tavana asma meraklısı Abubakar mesela. Hemen çektiği gibi çat diye asayım diyor. Yani böyle yumuşak vuruşu böyle çok sevmiyor. Ya yani köşeye bırakayım falan çok her zaman yapmıyor.
Ama Abu'yla en büyük farkı şu. Abu'yla'nın en büyük farkı şu. Abu olmayan yerden pozisyon yaratabiliyor.
Tabii yani tabii.
Hiçbir şey yokken hani iki çalım atıp bir bacak arası atıp bir başka bir şey çıkartabiliyor yani durup dururken. O büyük meziyet. Ama yani gerçekten bu ikisinin yani Abubakar sakatlandı. Hepimiz endişe ettik. Ama sağ olsun ne Larin ne Enkudu. Enkudu'yu da katmam gerekiyor maalesef.
Hepsine geleceğiz abi. Şimdi buradan
yani isim değerlendirmesi. Hiçbirisi bize şey yapmadı. Dert ettirmedi. Hepsine geleceğiz. Peki hadi.
Seyitan abi senin bugün bir işin var mıydı? Çünkü çok çok uzun konuşacağız belli ki. Bu maç öyle bir saatte tamamlanamayacak da.
Yok yok, devam.
Okey tamamdır. Yani Larin'den hadi başladık. Larin'den devam edelim. Benim Larin'le ilgili dün en etkilendiğim şey aslında bitiriciliği oldu. Çünkü yani zaten bence maçın golü o Laiç'in Rozier'den gelen Türk topu Larin'in önüne bıraktı. Bizim 3. golümüz yanlış hatırlamıyorsam. Yani 7 gol olduğu için unuttum ben
evet,
bazılarını.
Evet 3. gol.
Abi orada Larin'in tek bırak. Vuruşu al Mario Gomez'in Sivas'ta vurduğu topun neredeyse bir benzeri. Kaleye gidişleri
bu
falan.
Bu daha kolaydı bence ya.
Ya ama arkadan kolaydı. O tıngır mıngır giden topun o verdiği keyif. Zaten toprağa girmeden
sevinmeyi. Laiç müthiş bıraktı onu. Yani biraz sert bıraksa kaleci kapatacak açıyı. Biraz daha yavaş bıraksa stoper girecek araya. Yani nefis bıraktı Laiç.
Stoper de bilon ki iki golde de offside'ı bozan adam. Harika bir stoper ya. Devre arası çıktı zaten.
Şeyi söyleyeceğim abi. Yani sizin hani şu soruyu da alıp hemen bireysel performanslara geçeceğim. Dün en beğendiğimiz gol hangisiydi sizin? Onu merak ediyorum. Çok ya kötü kurdum cümleyi.
En anlamlı olan Rıdvan. En çok sevindiğim şey yaptım. Rıdvan'ın golüne çok sevinciyle falan şey
bir de 5 olmuş artık. Herhangi bir dönme şeyi de kalmadı oradan sonra.
Güzelliği yani şeyi olarak hazırlığı şeyi olarak ama o Laiç yani Rozier'le içertiyor. Laiç tıp diye bırakıyor. Bence en güzeli oydu. Ama en anlamlısı Rıdvan'ın golü.
Bu arada Rıdvan'ın golü anlamlı olmasının yanında çok da güzel bir gol yani. Orada Gezal'ın Rozier'in önüne bıraktığı top falan. O da eser.
Orada Gezal'ın pası böyle hani daha böyle kaleye doğru atması, yani hani böyle daha böyle aşağı doğru atacağını düşünürken, yani o pas da çok iyi ya. Hani basit bir pas gibi görünüyor ama yani hem ofsayta bırakmadan Rozier'i, hem açısını daha da netleştirerek. Çünkü o top daha geride olsaydı Rozier onu çevirene kadar savunma girerdi oraya. Zaten ben size bir şey söyleyeyim. Yani Gezal bu pas atma konusunda sanırım Zidane'ların, Guti'lerin seviyesinde bir adam demekte bir sakınca olmaz yani. İnanılmaz iyi uzun pasları, kısa pasları. Ya bu kadar saha içi görüşü iyi olup bu kadar ayağı da iyi olması bizim için bulunmaz bir nimet bence.
Kesinlikle. Bir de şimdi orucu açıp maça başlıyor ya abi. 8.30'a taşındı maçlar. Onun da çok büyük etkisi var. O iman
evet,
tavırla.
Kesinlikle. Kesinlikle.
Çağrı abi, senin favori golün hangisiydi dün?
Ya ben hazırlanış bakımından Atiba'nın asist yapıp
mükemmel ya.
Şeyin Larin'in attığı golü çok beğendim. Yani çok fazla oyuncunun işin içinde olduğu bir goldü o.
Orada late pası isteyerek verdi değil mi Atiba'ya? Orada kötü kontrol edip bir anda önüne düşmedi yani.
Yok, o late değildi galiba. O Gezal...
Şey, Rozier'e abi baskı yapıyorlar. Rozier late'e veriyor. Late böyle içeri doğru aktarıyor. Atiba'ya geliyor top. Atiba tekte bırakıyor Larin'e.
Ha ya, yani ben Atiba'ya verdiğini varsayarak onu çok beğendim. Çok fazla bir şey evet, vardı. Evet. Şimdi
ben ilk golü çok beğendim. İlk gol çok güzeldi ya, kafa. Yani rakibi atsa haftanın golü olabilir. Çat diye koydu yani o kafayı. Baya güzel bir goldü.
Ya bir saniyelerce düşündüm ilk gol hangisiydi diye. Gerçekten bugün yani tek ya
bu maçta böyle
gol.
Çok çok böyle ekstrem böyle şey, estetik bir gol yoktu bence. Rize'deki goller mesela daha güzeldi. Gezal'ın golü, hazırlanışı, şey Enkudu'nun golü, hazırlanışı, törenini aşağıdan sürüp topu döndürmesi, yine Gezal'ın topu asması, soluna alıp sola çekip evet, bir anda, yani öyle estetik goller yoktu ama yani coşku falan o yetti zaten bize.
Şimdi Larin'i konuştuk varsayıyorum abi. Takımın en gerisinden o zaman bireysel bahis açmaya başlıyorum. Ersin Desnanoğlu'nu dün nasıl buldunuz ki? O da Nice tarafından galiba, Nice scoutları tarafından izlenmiş dün akşam.
Hem Nice hem Lyon.
Evet, evet. Bu arada maç 3-0 iken bir Akintola'nın topunu çıkardı Ersin. Mesela biz 3 farklı öne geçtiğimizde bazı haftalarda rakipleri geri döndürüyoruz işte. En son Rize örneği var. Orada Akintola'dan yediğimiz bir gol tamam maçı götürmezdi ama tadımızı da kaçırırdı. Gerçi biz o golden sonra hemen bir dakika sonra yeni bir gol atardık. Öyle bir atmosfer vardı dün de. Yine de her maç bir tane böyle kritik top çıkarıyor. Dün de bunların yenisine imza attı ve clean sheet'i başardı. Ben, yani Çağrı abiye vereyim sözü. Ersin'i en çok seven o aramızda.
Ersin'i seviyorum ya.
Ersin'i... Ersin gönüllere girmeye başardı yani.
Ersin gönüllere de girdi. Yıldız tablosunun da en yukarılarına çıktı. Vallahi her seferinde söylüyorum. Yani ligin başında ben bu adama inanmamışım. Ama çok büyük hata etmişim yani. Helal olsun çocuğa. Helal olsun yani. Her geçen hafta çok ekstra ordinary işler yapıyor. Tabii ki kızmakta haklı olduğum zamanlar da var. Ama yani hele Karius'tan sonra bizim için çok ekstra ekstra ordinary bir performans. Çok iyi bir performans yani. Umarım bütün şey böyle gider. Kendini geliştirmesi çok önemli burada. Bir seviyede kalmaması. Muhtemelen biraz daha yan topları da iyi olursa Beşiktaş çok uzun süreler kaleci aramayabilir.
Yan bence, topları bence yani onu şey, diyecektim. İyi yani, ligin ortalamasının bence üstünde yan top olarak ama kesinlikle katılıyorum, geliştirmeli bu konuda. Yani bazen böyle çok uzaktan ortaları böyle almayıp bıraktığı oluyor. Rize'nin de attığı o ikinci golü mesela çıkıp yumruklayabilirdi. Dün Hatay'ın yine yaptığı bir iki orta var. Ama tabii olacak bunlar. Zamanla gelişecek. Daha 19 yaşında.
Tabii yan top yani. Hikayesi karar vermeyle ilgili bir şey. Yani çıkıp çıkmamaya karar verecek. O karar mekanizmasını birazcık daha iyi işletmesi lazım. Yani ligin başında da biraz bizi üzen hataları, hani çıkayım mı çıkmayayım mı, bir yanlış çıktı, bir iki çıkmadı falan hikayelerinde.
Trabzon'da bir yanlış çıktı.
Evet. O kararını daha düzgün verebilirse maç içinde, o zaman yan top hikayesi de gelişecektir.
Bu arada dün ona da bir örnek verdi. Yine maç 2-0'ken yanlış hatırlamıyorsam Mame Diouf'un bir tane atılan uzun top var. Orada da çıkıp temizledi orayı hemen.
Aynen öyle. Aynen öyle. Bir de maçın başında 1-0'ken Hatay'ın, daha doğrusu Vida'nın ağzının ortasına dirsek geldikten sonra maçın hakemi devam ettirdi ya.
Evet.
Orada Hatay'ın kaçırdığı bir pozisyonda da iyi kapattı. Maçı iyi
kapattı, evet.
Aynen maçı öyle.
Yani orada bir de şey, iki kişi vardı içeride bomboş. Adam kaleyi değildi. Hani çevirmeye şey yapsa boş kaleye atacaklardı. Evet. Orada iyi kapattı pozisyonu.
İyi kapattı, iyi kapattı. Orada çok iyi kapattı.
Bu arada yani Rıdvan'ın attığı golden sonra da kaleden çıkıp attığı depar hepimizin tabii skorun da verdiği romantiklikle içlerimizi de titretti birazcık. Ya, benim babamın tek sevindiği goldü o.
Abi herkes birbirinin arkadaşı ama onlar en büyük kankalar ya.
Beraber 12 yıldır arkadaşlarmış. Şey söyledi Rıdvan maçtan sonra söyledi. 12 yıldır takımdayım, 10 yıldır da Ersin'leyim dedi. Her yerde birlikteyiz dedi işte, o yüzden onun için de çok ayrı olmuştu. Maç sonrası toplantısı da çok iyi.
Bir de bu çocuklar gerçekten Beşiktaş'ın aydınlık yüzü ve gerçekten Beşiktaş'ın kulübünün, camiasının çok iyi temsilcileri. İyi sporcular, ahlaklı insanlar, mütevazi çocuklar, çalışkan insanlar. Burada yani benim gözümdeki Beşiktaş budur zaten. Yani.
Ersin'le Rıdvan'la ilgili zaten ya böyle hani başarılı oldukları için de zaten ilk çıktıkları andan itibaren böyle bir şey, bir samimiyet duygusu bir taraftarı çok çabuk geçti. Yani mesela başka futbolcular, mesela Fatih vardı Alanya'ya giden, o mesela oynadı da bir dönem şey oldu falan. O mesela bana bir türlü geçmedi ya. Bazıları var böyle hani kanın kaynıyor derler ya.
Ersin'le en son Atınç ya bu
Rıdvan'da o oldu.
Hani
evet.
Atınç sayılabilir bu Ersin ve Rıdvan'a hissettiklerimizde.
Rıdvan'la Ersin'i bu kadar sevim, ya ben hatırlamıyorum bu kadar sevip şey yaptım. Yani böyle sanki hani insan gerçekten bir yeğeni başarılı oluyormuş gibi seviniyor. Yani yeğeni, torunu başarılı oluyormuş gibi seviniyor.
Ya babam benden çok seviyor olabilir Rıdvan'ı şu anda.
Ya evet. Tam aile çocuğu işte, anlatabildim mi? Hani böyle bir havası, bir artistliği yok, bir şeyi yok. Temiz, düzgün, çalışkan. Aynen öyle. Şimdi hani Atıncın tabii hani daha saçları uzun, havalı, boylu, postu falan.
Bizi,
yani öyle yapabilir ama onun da karakteri düzgün. Yani evet, o da düzgün karakterli.
Ben altyapıda gidiyorduk izlemeye falan. Çok efendi, çok şey bir çocuk o.
Tabii.
Atıncı da öyle.
Ama yani Rıdvan'la Ersin'in suratlarına baktığın zaman hani masumiyet akıyor adamların suratından ya.
Evet, yani bahsettiğim şey tam da oydu ya. Yani böyle temizlik, o saflık böyle onlardan o bana çabuk geçti. Yani Rıdvan'ın böyle bir de geçmişte yaptığı Facebook paylaşımları.
Evet işte ya,
Beşiktaş, geleceğin futbolcusu.
Beşiktaş TV'de işte şut çalıştığı bir 13-14 yaşındayken bir şeyi var, idmanı var. Böyle
futbolcu olmak bileyim, kolay değil.
Yani gerçekten ben sadece hani Beşiktaş'ta da oynasın istemem bu ikisi. Hani başarılı oluyorlarsa kesinlikle gitsinler Avrupa'ya, bizi gururlandırsınlar.
Bence Çağrı abi az önce de uzun yıllar kaleci aramayız diye, ama bu yaz başlarız aramayı. Çünkü hem Euro oldu 10, hem de Fransa'da Türkler bu kadar damga vururken basaramadılar. Evet.
Bir de
ya, doğru ama onu ayrıca konuşalım da, buradaki hikaye şu: elin daha iyisini alabiliyorsan, daha ucuza derken yani oradan birbirinden para kazanıyorsan eğer, daha iyisini alabiliyorsan al. Yoksa elindeki iyi adamı göndermenin bir anlamı yok yani.
Ya bence işte o Türk takımları olarak o tren çoktan kaçtı. Karar bence bizde değil artık. Yani adam 10 milyon koyduğu anda 100 milyon lira ediyor. Senin
evet,
borcunu, sana yıllık borcunu döndürecek parayı hani 10 değil 15 verir. Neyler neler çevirir. O yüzden
biz yine de bir sene daha tutalım bunları.
Ya
çünkü Şampiyonlar Ligi falan. Yani şimdi
bence
şöyle düşün.
Öyle. Ben mesela şeyde bunu Çağrı abiyle 2-3 ay önce söylüyorduk. Mesela Larin'e Cenk şeyi çizmiştik. Şampiyonlar Ligi'nde 2-3 tane atıp Premier Lig'e Cenk'in rekorunu kırdırma planımız var, ama şimdi onlara kıptaki para su gibi olduğu için.
Bu plan çok fantastik ama ben size söyleyeyim.
Abi ya, yazın mesela gelip şimdi Larin'i bir de çat diye alsa, çünkü Premier Lig'de çok saçma, ya da altta Championship'dan çıkanlar çok saçma para harcadıkları var. O yüzden hani onlarla da yok kardeşim diyebilir, nereye kadar diyebileceğiz onu bilmiyorum. Ben seçim hakkımdan gitti gibi geldi.
Ya Türkiye, ha tabii söyle abi, ben sonra ekleyeyim.
Şu yani şimdi biz ikinci şampiyonluğa giderken Cenk o sene 20 gol attı. UEFA'da falan da attı. Hapoel Berşava'ya falan attı işte. Yani yanlış hatırlamıyorsam gruplarda falan attı. Yani biz
attı,
o sene
attı, bayağı golü var.
20 gol attı Cenk işte. Ligde de 6'sı falan penaltıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. İyi de sezon geçirdi ve şey de oynamadı yani sürekli de oynamadı. Abubakar'la değişmeli oynadı.
Arada İkinci yarı Abubakar aldı zaten 9 numarayı. Evet. Cenk kanat
yani yaptığında. Ona rağmen 20 gol attı. Stoke City o dönemde istedi. Verdiği para 10 milyon euroydu. Ama bir sene sonra Şampiyonlar Ligi gördü. Zaten lig kimsenin umurunda olmadı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol attı Cenk. Herkes bir anda şey oldu yani Cenk. O 25 milyon euroya gitme hikayesi böyle oldu işte. Yani Şampiyonlar Ligi direkt başarılı olduğu an senin vitrin fiyatın iki katına çıkabiliyor. Yani Rıdvan Versin benim için bu seviyede. Yani düşünsen
Şampiyonlar şey olarak Ligi'de söylüyorum.
Lider olarak gruptan çıkıyoruz. Kalede Ersin var. Bunun yapacağı şey düşünsene.
Euro 3.5'tu şimdi 10. Benim dediğim hani karar verme hakkı bizden o yüzden gitti. Yani stok 10 verirken i̇şte, 35 yani, milyon liraydı. Yani işte. Evet. Yani bence karar hakkı bizden gideli çok oldu ve gelip alacaklar. Çünkü Avrupa'da
kesinlikle üzerine koyar bu ikisi de. Yani şu an mesela Rıdvan'a 7 milyon euroluk bir teklif geliyorsa Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç 3 maç başarılı oynasın 12-13 milyon euro olur ona gelecek teklif.
Bir de yani Rıdvan özelinde ben yavaş yavaş savunma hattına geçerken şöyle bir şey ekleyeyim. Son mesajımı Şenol Güneş'e vermek istiyorum buradan. Hocam 3. kaleci arıyorsan Euro'ya götürecek. Ersin burada hazır bekliyor. Haberin olsun.
Dün 6 ay başlamış ama şeylere.
Yok o herhalde. Ona güvenilmez abi tek eline.
Ama şampiyon takımdan da bence kaleci alınır ya. Tabii. O yüzden 3. kaleciyi Ersin yazar diye düşünüyorum.
Ya bu arada Larin konusuna çok saplandım ama ben Larin'in satılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 2022 Dünya Kupası'nda oynayacak 2-3 tane Beşiktaşlı varsa bence Larin'in yeri Kanada'da garanti. Ki Kanada'da katılacak o kupaya. O yüzden Dünya Kupası'nda atacağı bir 2-3 gol bambaşka miktarları konuşturur. O yüzden bu Larin konusunda ekleme yapmak istedim. Ve Ersin konusunda ekleyeceğimiz bir şey yoksa ben Rozier'e geçiyorum abi.
Geç.
Benim maçın adamı adayım Rozier'di açıkçası. Çünkü orada Gezal'la kuracakları işbirlik, o Hatay'ın zayıf karnı olan sol beke çok büyük bir üstünlük kurabileceğimizi düşünüyordum. Ki dinlenmiş bir Rozier hakikaten dün fark yarattı. 2 asisti var ve yani şeyi soracağım size. Dün Boupenza maçta mıydı? Ben fazla göremedim de kendisini. Bu ligin
ben 4. gol.
Maçtaydı çünkü yanlış hatırlamıyorsam maçın 30. 35. dakikası falan zaman geçirdiğimiz için evet, hakeme itirazda bulundu. Oradan hatırlıyorum ben.
4-0'ken hadi ayağa kalk falan yapıyordu.
Evet zaman geçirmeyin falan yaptı bir ara.
Gerçekten bile. Yani Rozier hakikaten hem savunmada bu penzeye kurduğu dominasyon hem de hücumda bu kadar etkinliği. Yani büyük ihtimal bonservisini alamayacağız konusuna getiriyor beni ama hakikaten bu sene Beşiktaş tarihinin en iyi sağ bek performanslarından birini izledik sezon boyunca geldiği günden bu yana. Yani Seyitan abi senden başlayalım.
Bence istersen. İlk şey o sağ tarafı arkalı önlü almak olmalı. Hiç işte yok ikisine şu kadar istiyorlar bu kadar istiyorlarlık şey değil. Zaten bu Türkiye'de bonservis niye öcü şeyi bakılıyor anlamadım ben de yani. Bu yaşta bir Fransız sahabeye para vermeyip kime para vermeyi düşünüyorlar.
Yani Lens'e bonservis vermeyip 3-4 senelik kontrat daha mantıklı geliyor.
Yani bana. O yüzden ben Rozier, Gezal ki çözecekler gibi geliyor bana nedense. Şimdi Şampiyonlar yani, Ligi'nden gelecek yani para falan da var.
Gezal'ı zaten çözmeyen yönetim orada oturmasın. Açık açık söyleyelim bunda yani. Adam zaten kolaylıkla sağlanacak diyor. Yani tabii Gezal yani, kulübüyle de görüşmüş. İşte
menajeri konuştu.
Evet.
Ki menajeri de hocayla çok samimi. Evet. O neler nelerse. Ve de bir hafta önce falan yine imzalı bir haber yani. Yani boş bir haber değil. Kimin söylediği belli bir haberde de benim şeyimden düşün. Leicester'a falan öyle demiş yani. Kalacak diye düşünüyorum. Ben Rozier'e de aynı şekilde. Yani bunu da çok kolay yani. Sonra 2 ay 3 ay adam aramaya başlayacaklar. İşte Haziran'dan Ağustos'un sonuna kadar o mu olsun bu mu olsun. Gerek yok. Tutmuş adamları elinde tutabildiğin kadar tut. Maç özeline gelirsek de yani hani söylemiş. Senin direkt adayın oydu. Benim Laiç ve Enkudu'ydu. Maça kim damga vurdu şeylerinde. Ben daha çok onların zaafına şey yapmışken sen dinlenmiş bir Rozi'ye diyordun. Diri bir Rozi'ye hatta dalga geçilen terimle söyleyeyim. Yani müthiş oynadı ya. Yani onun da işte az önce Tufan'ın söylediği Josef Rozi'ye tayfa full götürenler Larin. O sarı kart cezasından dönünce iyi oldu hepsine. Yani o ara bir dinlenme iyi geliyor onlara.
Ya bu arada sadece bir hafta dinlenmek olarak, ne kadar fark yaratıyormuş yani cidden
fiziksel ya. Fiziksel olarak da değil bunu. Belki yani sene başından beri 10 kez söyledim. Yani tekrar düşüyorum ama her maça da konsantre olmak adamı da yorar yani. Çünkü
tabii mental yorgunluk da çok önemli.
Bence daha da önemli.
Evet, biz burada evet, podcast evet. yapıyoruz her maçtan sonra. Yavaş yavaş 50. kayda geleceğiz abi bu sezon. Hani biz bile artık bir yerden sonra yorulduysak bu adamlar 90 dakika efor sergiliyor. Yani düşünmek dahi istemiyorum. Tabii biz para almıyoruz bunu yaparken ama.
Yani yok o kafaca hazırlanmak, kendini ona hazır tutmak falan bence o mental işi daha fiziksel olarak daha zor. Fizikselden daha zor.
Kesinlikle öyle. Tufan abi senin var mı Rozi'ye üzerine ekleyeceklerin? Muhakkak vardır ya, tabii.
Tabii ki Seyitan'ın söylediğine katılıyorum. Yani o sağ tarafı komple almak lazım Gezal'la birlikte. Ya Rozi'ye zaten bu kalitede bir adam. Ya sene başından beri 4-5 maç dışında bu kalitesini korudu işte. Onu da dediğim gibi fiziksel düşüşe bağlıyorum ben. Yani çok alternatif. Türkiye Kupası'nda oynattık, orada oynattık, burada oynattık. Adam dinlenme şansı veremedik. Larin, Josef, Rozier. Hiç dinlendirmeden yani sürekli oynattığımız 3 adam. Beklediğim bir düşüşte o cezalı olmasına da zaten ben sevindim. Şundan sevindim. Dorukhan bir kere bekte iyi bir adam. Bek oynamayı biliyor yani oynuyor. Bizim bek ihtiyacımız olduğu böyle tek tük maçlarda karşılıyor. Orta sahada çok beğenmiyorum ama hem o biraz form tutmuş olur ilerleyen haftalarda aksi bir durum için dedim. Hem de Rozier dinlenmiş olur diye düşündüm. Keza dinlendi de yani kendine geldi. Josef falan da bu aralarda toparladı.
Evet.
Yani kaliteli adam. Yani kestiği zaten şeyin toplarına bayılıyorum. Yerden kesmeden.
Zehir ya. O yerden sert kestiği kesiyor zaman. Ya. Birine çarptığı anda kalede yani onlar.
Denizli'de yapmıştı işte. Antep'te falan yaptı. Aklıma geliyor işte. Yani çok iyi kesiyor ya. Gerçekten iyi kesici. İnanılmaz iyi kesiyor. Tam kesme dediğimiz o yerden ortaları inanılmaz iyi yapıyor.
Pas veriyor ya.
Ya pas ya evet. Pas yani ya, o bildiğin pas artık. Orta değil. Yani.
Ya Beşiktaş'ın zaten en büyük özelliği o. Yani gerçekten herkes ne oynadığını bilerek yapıyor bu işi. Tesadüfen olan hiçbir şey yok Beşiktaş'ın içinde. Ya bir dünkü Hatay'ın kendi kalesine attığı gol hariç. Genelde bütün oyun formatı da bunun üzerine. Yani Rozier'in oradan o kadar iyi kesiyor olması Gezer'in aslında birazcık daha kanat oyuncusundan ziyade içeriye kat etmesinden kaynaklı. O da o alanı bırakıyor ona. Ama zaten Gezal'ı tutmak için iki adam başında beklediği için Rozier'e de çok fazla önlem alamıyorsun. Ama muhteşem yani bir sağ bekten bekleyebileceğin her şeyi veriyor.
Ya kesinlikle bir de şöyle bir şey ekleyeyim abi senin dediğinle bağlantılı. Dün Hatayspor hiç önlem alma gereği duymamış. Yani önce çok gaza geldiler herhalde. Biz de UEFA potasındayız. Onlar bizi önlem alsın diye bu Penze ile Akintola'yı koymuş öne ama mesela ikisi kanat değiştirdiler.
Gezal'ı hiç çok kapattılar. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Böyle topu ayağın altında plase vurmasın, pas atmasın diye.
Bir tek ona zaten çalışmışlar zaten.
Evet. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ona çok çalışmışlar. Bir de şey zaten Rozier maaşla böyle çok alan bulduysa Gezal'la çok adam marke etmesinin de sebebi var yani. Bence.
Tabii.
Çünkü çok etraf zaten kalabalıktı Gezal'ın.
Tabii zaten hangisini daha rahat bırakmak istersin? Hangisi daha az topla oynasın veya
ya,
daha
tabii
çok
ki de öyle. Kesinlikle.
Tabii ki Rozier daha fazla topla oynasın dersin rakip olsa. Ama hiç, o da kesin yani, aslında işte.
Ama Gezal dışında da kimse ünlü. Yani Enkudu falan da çok rahat çıkana kadar. Laiç falan da çok rahat.
Bekleri çok kötü çünkü.
Bekleri kötü. Hücumları da işte şey çok.
Ya bir de bu Penze'ye kaç kez mesela söylemiştir. Rozier'i takip etmen lazım demiştir de. Bir eder iki eder. Bu Penze'ye
yok evet. Ya zaten.
Yani Rozier zaten şey golde, gibi gidiyor geliyor.
Son evet, golde Dorukhan pası atıyor. Yanında kimse yok abi Rozier'in. Kimseler işte, yok yani.
İki kanada da söylemiştir de. Birincisi hem zaten full takip edecek oyuncu.
Ya tempomuza mesele dayanamadılar işte.
Evet. Hem de bu oyuncular zaten etmez. İstek olarak da etmez. Bir kez maksimum iki kez gelirler. Sonra bana ben mi uğraşacağım diyecek tipler. Ama bu Hatay böyle başarılı oldu. Yani bunu göze aldı. Ben bu adamlarla bunu oynayacağım dedi yani. Böyle O da onların
tercihi. Zaten Beşiktaş'a karşı iyi futbol oynamaya çalışırsan Beşiktaş sana daha iyisiyle karşılık veriyor. Yani hani bizim en kısır geçen maçlarımız, en kötü geçen atıyorum Sivas maçı çok kısır, çok kötü bir maç. Niye? Çünkü zaten Rıza oynatmamaya çıkmış. Hani zaten ben bir puan almak için çıkıyorum diyor. Bu tür maçlarda biz zorlanırız. Çok normal. Orada hani Gezal'ın başında 3 adam falan vardı Sivas maçında neredeyse. Tamam mı? Herkes aman Beşiktaş top oynamasın, aman Beşiktaş bilmem ne olmasın falan diye. Bu lig tarihinin en sıkıcı maçlarından bir tanesini oynadık biz maalesef.
Evet evet ya.
Ama hoca oraya zaten bir beraberlik yazmıştı. Oradan çok morali bozulmadı. Onda sıkıntısı yok.
Sivas bir bizi şey yapmaz, üzmez ya Sivas'a bir yazmak.
Üzmez. Tabii futbol üzmez. Anlamında söylüyorum. Ankara yani, futbol üzmez. Anlamında bizi kitleme hikayesinde söylüyorum. Bunlar olacak. Bunlar normal yani buradaki hikayeler. Hatta oradan şeye şaşırmıştım ben. Rıza işte aslında çok zevkli maç oldu falan diye kendi kendine de saçma sapan bir basın toplantısı yapmıştım. Ondan sonra hani
çok kötü maç oldu.
İşte onun kendi kafasındaki zevkli oyun standardı bu olduğu için şeyde.
Evet.
İşte elinde berabere kalayım, bir puan alayım Beşiktaş'tan hikayesi. Yani oyuncuların bu oyuncuların performansı her hafta üst tarafa çıktı ama bu tamamen oyun sistemiyle de bağlantılı. Hani bu oyunculara göre bir sistem kuruldu veya bir bu sisteme göre bu oyuncular alındı diyemeyeceğim. Çünkü zaten elde mevcut adamlar vardı. Bizim için en doğru karar muhtemelen ligin işte başlarında bazı futbolcuların lisanslarını çıkartmamakla ilgili oldu. Yani evet. Daha doğrusu işte hani Lens'le ilgili, Boyd'la ilgili, X'le ilgili, Y'le ilgili. Belki seneye Boyd oynar, tekrar gelir.
Boyd ben seneye dahil olacağını düşünüyorum rotasyonda.
O farklı, o kadro mühendisliği ama yani bu oyuncuların
kaç yabancı olacak, bir de o var. Yani
tabii.
Bir de kurallar an değişebilir.
O yüzden de Ersin ve Rıdvan'ı hemen zort diye bırakamazsın. Kaç milyon euro verirlerse versinler
evet,
gibi.
Evet, kesinlikle bir güzel, doğru bir yere parmak bastın.
Evet, yani çünkü Doğrukan da gidecek.
Dün zaten ya Ersin dışında yerli yoktu ilk 11'de. Öyle düşünüyorum.
Aynen. Onlarda da yoktu. Sağda.
Bunlar tamamen şey ya. Yani Afrika milli takımı.
Ya ama dün 22 kişinin 21'i yabancıydı zaten ilk 11'in. İlk 11'lerin. Bir tek Ersin vardı.
Münir vardı rakipte de.
Yok Münir şey değil.
Münir Türk değil.
Türk değil.
Türk değil mi?
Değil.
Yok Münir de şey Afrika.
Evet, yani tamam. Hani öyle baktığında bir tek o vardı. Bunlar hep ayrı büyük büyük uzun uzun konular.
Evet evet ama abi ya biraz uzunacağım.
Ben bütün futbolculara ve karakterlerinden dolayı teşekkür ederim. Mensah bir kenara koyuyorum şu anda.
Abi
Mensah kızıyorum. Bütün bu karakterleri oyuncuların içinde artık hani bari en az son 3 maçta bir karakter göstersin istiyorum ondan sonra ama onun haricinde hepsi çok karakterli adamlar.
Abi
burada hemen ben şey söyle.
Yok hikaye tam Mensah'ın şampiyonluk golü atmasına doğru gidiyor ya.
Çok iyi
söylüyorsun.
Ya
Mensah şimdi hiç beğendiğim bir oyuncu değildi benim. Zaten sene başında da öyle gelsin diye hiç şey yapmadım yani istemedim. Çok savruk böyle çok başı buyruk bir futbolcuydu. Ama tabii sene başında bence bu kadar kötü değildi. Yani Fenerbahçe deplasmanı olsun, işte Kasımpaşa maçı olsun, Karagümrük maçı olsun falan. Var öyle 3-4 tane böyle çok iyi oynadığı maç var. Ama tahmin ediyorum, tahmine göre konuşuyorum, kesin diyemem. Yani bonservisin alınmayacağını kulağına ya fısıldadılar, ya kendi hissetti bir şey oldu. O zaten hani biraz savruk futbolcuydu, ruhsuzdu biraz. Bunları da duyduysa iyice koptu gitti. Yani hiç beğenmiyorum zaten alınmasın.
Yani ama bence hani hiç döndükten sonra bir daha da hiç yüzüne bakılmadı evet. Açıkçası.
Yani bu olduğundan şu anda biraz daha kötü görünüyor. Zaten kötü vasattı bence. Yani çok kötü futbolcu diyemem ama vasat bir futbolcuydu. Ortalama bir futbolcuydu. Şu an vasatın daha altı görünme sebebi bu bonservis mevzusu kulağına fısıldamış olabilirler. Yani öyle tahmin ediyorum.
Ya Tufan bu Mensah tabii aslında riskli oynayan bir adam. Riskli oynayan kesinlikle, bir adam derken garantiden ziyade aslında daha şey senin dediğin gibi başına buyruk gibi gözüken daha risk fazla alan bir adam. O yüzden eğer maç ritmini tuttursaydı mutlaka bize çok daha ekstra şey verebilirdi. Ama maç ritmini tutturacak diye Mensah bekleyeceğimize başka maç ritmini tutturan çok daha iyi karakterli adamlar çıktı ortaya. Ve onlar demek ki daha çok çalıştı. Ve daha çok evet. iş yaptılar. Yoksa Mensah yetenekli kötü bir futbolcu. Kötü bir futbolcu değil. Ben ligin başında ya. küçük Talisca diye bakıyordum ona. Ondan sonra. Yani top sürme özelliği falan gayet iyi. Ama şey yani şu ana kadar çok tutmadı. Allah'tan şu ana kadar da ihtiyacımız olmadı ona. Yani şu pozisyonda olmuş olsa yani şu pozisyonda olmuş olmasak iyi bir Mensah ihtiyacımız olurdu belki. Allah'tan olmadı.
Kesinlikle. Mensah aslında 8 numara zaten bu arada. Yani Mensah asıl mevkisi 8 numara ama Allah göstermesin. Yani ben onu 8'e koyacağım. Zaten dediğin gibi öyle riskli oynuyor ki. Ya ben onu 8 oynatacağım ama ya hani Necip yok, Dorukhan yok, Atiba yok, hepsini sayayım. Laiç'i çekemedim hadi. Bir sürü şey girse en kötü Montero'yu koyarım. Ben yine onu koymam oraya. Yani olmaz yani. Ben o adam benim hiçbir 10 da değil zaten. 10 öyle savruk 10 olmaz. Ayağında top tutamıyor. Kıçını dayayıp top saklayamıyor. İşte oyun görüşü kötü. Ama 8'i hiç düşünmüyorum bile yani. Hani ona yine arada böyle denerim. İşte deplasmanına göre değişir, skora göre değişir, geçiş oyununu oynarsan ona göre değişir falan ama 8'e hiçbir şartta adamın kendi mevkisi olmasına rağmen hiçbir şartta ben yakıştıramıyorum oraya.
Bu arada madem ben
Salih'i bekliyorum abi, oraya ya.
Yani bireysel adamdan çıkken Mensah'la konuşmayız. Mensah'ı aradan çıkartalım. Yani Mensah'ın da şanssızlığı dün bir tane topu alıp döndü kaleye gidiyor. Artık 7 gol yemiş orta saha oyuncusu gaza geldi orada 8 yemeyelim diye tuttu indirdi.
Evet ya.
Adamın da şanssızlığı abi yani. 8'de aklı başına geldi Hatayspor'un orta sahasının. Canı sağ olsun yani yapacak bir şey yok.
Mensah girince makaralar güzeldi ama. Mensah girdi. Maç 7-8 biter şimdi falan diye.
Mensah girmeden birkaç tane daha atmamız lazım diye bir şey okudum ben de devre arasında.
Evet ben de onu gördüm.
Okey, o zaman şeyden devam edelim. Vida Wellington ikilisini beraber konuşalım. Çok fazla dakika yemesinler diye. Ben hemen küçücük bir Vida övmesini yapıp topu Seyitan abiye aktaracağım. Ya bence Beşiktaş bu Ankara Gücü beraberliğinden sonraki maçlarda farklı bir oyun planı izliyor. Bu Kayserispor maçıyla başladı. Hani topu daha fazla domine etmek yerine arkadan biz başlayalım kalecimizden pasta ve direkt 2-3 pasta rakip kaleye gidelim. Hiç o eveleyip gevelemeyelim. Bunun da bence ana başrol oyuncusu Vida ve pas kalitesi gerçekten Sergen Yalçın'la beraber çok fazla
gelişti. Evet. Çok güzel bir
Şenol Güneş'in kesinlikle çok güzel bir sistemi bence biraz problemliydi zaten. O alıştığımız hani Vida topu ileri
vurdu. Vida ayağı kötü bir adam zaten Umut. Ya gerçekten ama ayağı kötü bir adam.
Abi ben valla yani bu da ya çalışarak geliştirilebileceğine
işte
ben
onu katılıyorum orada sana. Yani bu adam yanına pas atarken kısa kalıyordu pasları. Hatırlayın yani 2 sene öncesini. Evet, kısa evet. kalıyordu bu adamın pasları.
Hoca atamıyordu ya pas olmadığını atamıyordu. Fark
pas, pas
yani.
Atıyor şimdi Vida topu ayağına geldi Vida oyun kuruyor. Yani belki hani Wellington Montero kadar iyi kuruyor diyemeyiz. Ama Vida bu konuda kesinlikle gelişti. Çok katılıyorum sana. Kesinlikle iyi. Başarılı artık yani bu konuda. En azından bizim istediğimizi veriyor şu an bu konuda.
Ya bu arada hani Beşiktaş'ın savunmasında sezonun başından beri oyunu Wellington kuruyordu buna ihtiyaç duyduğumuz zaman. Artık bu tembihi alan rakip santraforda Wellington'a yakın oynadığı için Vida bu eksikliği çok iyi kapatmaya başladı ve yani dün özellikle dün zaten bunun top performansına çıktı. İki kişi arasında dikine paslar, Josef'i iki adamın arasında gördüğü zaman attıkları, Gezal ortaya yaklaşıyor hemen onu atıyor. Zaten o isimleri ikinci bölgede buluşturduğun zaman bir anda dönüp gol pozisyonu yaratıyorlar sana. Bence Vida dün mükemmeldi ama maçta o kadar fazla öne çıkan ön plan oldu ki. Zaten skordan da anlaşılıyor bu.
7-0'lık bir maçta tabii de savunma oyuncusuna şey verilmezdi ya.
Ama abi ben çok çok etkilendim dünkü Vida'nın özellikle pas haritasında.
Pası göstermede bence daha çok çalışma oldu. Yani şimdi 31-32 yaşındaki adamın pas kalitesini arttırman %10, %20 arttırırsın ama pası alabilecek bir sürü adam, bir sürü
evet, opsiyon kesinlikle.
Olduğu için yani onu takıma çalıştırmak daha kolay.
Atiba bence geliyor, Josef geliyor, bekler
evet,
zaten geliyor.
Çok, evet,
kanatlarda orta sahaya yani yaklaşınca oyunu kolay kuruyorsun.
Evet, aynen öyle. Yani tabii ki eskisinden daha iyi pas atıyor ama bence aradaki fark pası alacak adam sayısının ve aldığı yerin çok daha fazla ya, görünmesi.
Bu da doğrudan bence oyun planıyla ilgili abi. Çünkü evet. Yani Ankara Gücü maçından sonra Larin de sakatlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Sergen Hoca böyle şey demişti.
Değiştireceğiz.
Aynen. İdmanda gidip bir tane muhabir soru sormuş. Yani şu anda kimin oynayacağını bilmiyorum ama bir değişiklik yapacağım ve doğru yolu bulacağım demişti. Yani bunu oyun planından mesela bulmayı evet tercih etmiş yerine birini eklemek konusunda.
Ben mesela orada yanlış yorumlamıştım sözünü. Çünkü Oğuzhan sakatlanmıştı ya erkenden. Ben hani değiştireceğiz derken hep Josef Atiba, Dorukhan gidecek. Laiç Mensah'ı zaten sildi manasında bir değiştireceğiz deyişini. Hani üçlü orta sahayı değiştireceğiz sanıyordum. O 4-6-0'ı değiştireceğiz ya da direkt kaleye gideceğiz ki benim en, yani bunu daha önce söylemiştim. En sevdiğim oyun şekli direkt hücum. Yani o pas Guardiola pasındansa
tam bu örneği vereceğini biliyordum. Biz bunu
Klopp
çok
direkt evet. Yani ben onu daha çok seviyorum. Tamamen tercih bu arada. Daha başarılı, daha iyi, daha güzel değil. Bu sadece benim daha yani renk ve zevk meselesi. O yüzden daha şey ve tam da yapılması gereken yerde geldi. Video özelinden işte o konuyu konuşursak da bence o pas alan kişilerin aldığı yer ve sayısı çok arttı. Bu da yani idmanlarda çalışılarak olacak bir şey. Yoksa hep şeyi görürsün kötü takımlarda. Mesela Galatasaray'da falan çok oluyordu. Alıyorlar, ellerini iki yana açıyorlar. Nereye vereyim topu
diye. Dün Hatay'da çok yaşadı bunu. Direkt rakibimiz.
Ya bizim zaten direkt rakibimizin yaşaması çok normal. İnanılmaz bir baskı. Yani işte dünkü yardımcı hoca bile anlamış. Ya yardımcı hoca herhalde o. Değil mi?
Evet evet. Bir tane adam bekliyordu onları.
Teknik sorumlu. Yani ben böyle bir baskı görmedim. Adamın ilk çıktığı hani sonra oturarak değil ilk flash interview verdiğinde yani benim oraya niye çıkardın? Zorunluluktan geldim gibi bir havası vardı zaten. Ya ben zaten dayanamayacağımızı düşünüyordum Rize baskısına dedi. Yaptığı analize. Bir de birinci dakikada gol yiyince yani işler boka sardı diyor herif. İyice şey yapamadı. O baskıda zaten o adamların bunu yaşaması normal. O yüzden biz iki yönüne de çok iyi bu işi kotardık bu sene.
Bu arada yani Tufan abiye sözü vermeden şeyi de söyleyeyim. Bence Beşiktaş hakikaten şu bir aydır falan inanılmaz hızlı oynama idmanları yapıyor. Yani çok fazla çünkü bu oyun devamlı tempo gerektiriyor ve artık o sene başındaki hani Wellington Vida'ya verir. Vida tekrar 5 saatte 2 kere dürterek Wellington'a verir oyunu hiç yok. Top geldiğinde bir anda hızlı oynuyorlar ve zaten o hızlı oynadıktan sonra kulübeden bir bravo takım diye şey geliyor hemen. Bağırma.
Evet tatlısın. Bravo ya, Beşiktaş o diyen bana iki maçtır hatta olacak. Merak ediyorum kim olduğunu. Rize deplasmanında da sürekli bravo Beşiktaş diyen biri var.
Ersin'e de çok bağırıyorlar. Tekte Ersin diye bir şey duydum ben dün. Ersin'e top geldiğinde.
Bu biraz sıkıntı oldu bence. İşte Larin gitti, Abubakar gitti, Cenk yok falan. İlerideki kısa adam sayısı arttı ve bu bizim kısalar da aslında yani çok yetenekli adamlar. Enkudu falan. Gökhan Töre bence bu ligin en yetenekli yerli futbolcusu yani. Yetenek olarak Gökhan Töre'nin yeteneğinin üstüne bir yetenek yok. 2 senedir bence mental gelişimi de çok gelişti. İşte evlendi, çocuğu oldu. Sahada oynama isteği var. Yani sakatlık müsaade ettiği sürece ben zaten biliyorsunuz bu sene başında çok istedim. Sakatlıktan oynayamadı. Ama oynadığında sonradan girdi. Her maç etkili oldu Gökhan Töre. Yani Gökhan Töre'nin girip de etkisiz kaldığı bir maç belki Ankara Gücü maçı işte penaltı falan yaptırdı. Ben hatırlamıyorum. Yani oynama isteği var. Mental gelişim oldu. Bir de ileri hücum hattı da kısa ve hızlı adamlar olunca hepsi top tekniği var. Hızlı ve kısa. O hareketlilik öyle bir arttı ki o Rize maçında yani rakibin otomatikman başı döndü. Yani Gökhan Töre koşuyor. Enkudu da artık eskisi gibi çizgiye yapışmıyor. En nefret ettiğimiz huyuydu Enkudu'nun. Yani hemen giriyor artık içeri. O top sağa veya ortaya geldiğinde Enkudu bakıyorsun içeri kaçmış. Hemen evet, kaymış
zaten
ya.
Zaten Enkudu'yu konuştuğumuzda buna da değinecektim abi.
O çalışma işte yani bence oradan arttı biraz. Yani o pas hızı oradan arttı yani biraz. Ya yani şimdi mesela işte Cenk dönsün. Larin'i sola atalım. Bence yine mesela bununla bir azalma olur. Mantık olarak. Yani çok yavaş oynarız demiyorum ama mantık olarak bir azalma olur bu sefer oyun anlayışında. Pas hızında.
Katılıyorum. Peki Vida Wellington üzerine ekleyeceğimiz başka Çağrı abi senden de bir şeyler alalım.
Yani Vida Wellington ikisini de seviyoruz. İkisi de bir kere çok ciddi ve sahiplenici oynuyorlar. her türlü pozisyonu kapatmaya yönelik oynuyorlar. Tabii ki arada hata yapıyorlar. Çok normal o da. Ama sene başındaki veya Vida'nın geçen seneki performansını ele alırsak alakaları yok yani. Ben ikisini beraber değerlendirmek istiyorum. Bir de tabii onların performansını bir üst düzeye çıkarmasının sebeplerinden bir tanesi de Josef de Souza. Yani Josef'in bu iki stopere çok büyük yardımı, çok büyük faydası var. Hem oyun başlangıcında hem atak karşılamada. Ama ikisinin de ciddiyetini, sahiplenme duygusunu ve yönlendirme duygularını, çünkü oyun geriden başladığı için onlarla beraber başlıyoruz biz. Onların yapacağı hata bütün takımın çok kötü etkilenmesine sebep olacak. Çok iyi bir sezon geçiriyorlar ikisi de.
Kesinlikle. Şimdi buradan Ensakalı'ya geçelim. Ensakalı üzerine tabii ki yine övgü dolu sözlerimiz devam edecek ama programı 2 saate bağlamaya da çalışacağım bir yandan. O yüzden ben Ensakalı ile ilgili sadece işte ikinci yarı gösterdiği yükselişin devamını getirdi diyeceğim. Ve topu Seyitan abiye atacağım.
Ya bence de benim ayrı bir sevdiğim bir adam zaten. İlk skor bu kadar açılmamışken ilk 5-10 dakika içinde iki tane Akintola'ya mesaj verdi. Hani buradan geçit yok dedi. Birini geriden takip etti, aldı. Birini geçirmedi kendine.
Zaten sonra kanat değiştirdiler bu
pensi. Evet, şey değil yani, çok da şey bir karaktermiş bu arada. Bence iş ahlakı falan çok üst düzeyde. Çalışması, kendine bakması.
Kesinlikle katılıyorum.
Necip Giller'in falan bir tık altı büyük. Belki de aynı seviyedir. Hani daha görememişizdir ama kendine bakması, iş ahlakı yani mutlaka bir standardı var. Yani bizim gibi bir de hemen adam asan bir şeyde toplum ve taraftarda, yani sadece bizim taraftar için değil, bu toplumda öyle dipten dönmeleri. O yüzden benim Tonla Ensakalı'yı ayrıca takdir ediyorum. Yani dipten yani geri geldi bu adamlar. Çok da zordur böyyle bir yerde bunu yapmak. Her yani maç sonu paylaşımı da çok güzel. Helikopter kardeş diye. Zaten o çok şey ama bu it hani, bu nasıl diyeyim, olumlu performansı olmasa bu şeyler itici gelir. Bu tarz şeyler. O da gelince tam üstüne kaymak oluyor yani. Memnunum. Mutluyum Ensakalı'yı. Tebrik ediyorum.
Evet evet. Ensakalı ile Wellington hakikaten bu sezonun hikayelerinin başında geliyor herhalde. Onların o ilk geldiği dönemden bu seviyelere gelmesi ve şampiyon takımın, muhtemel şampiyonun parçaları olması bayağı dikkat çekici. Tufan abi.
Ben, bence Ensakalı bu ligin en atletik adamı. Yani en iyi adamı, en iyi beki falan demiyorum ama en atletik adamı. Yani kesinlikle hiç yani yorulmak yok. Zaten bir Türkiye Kupası maçı vardı bizim. Konya maçı mıydı? Yani 117'de bile artık gidip geliyor ve böyle şey yani öyle yorgunluk belirtisi falan yok. Bayağı dana gibi gidip geliyordu böyle. O kuvveti gücü yerindeydi. Yani bence bu ligin en atletik adamı Ensakalı yani. Bu konuda hiç sıkıntı çekmedi. Yani fiziksel anlamda hiç sıkıntı çekmedi. Bence en büyük sıkıntısı böyle zaman zaman oyun içi dalıp gitmesiydi. Başakşehir maçında mesela bize pahalıya patladı. Ya yani pahalıya patlamadı. Aldık da maçı yani. Gidiyordu az daha o maç o hatalardan. Ve az önce sizin de demiş olduğunuz gibi o Vida'nın o pas oyununun gelişmesi falan, bence Ensakalı'nın da ayağı kesinlikle gelişti ya.
Ya rastgele orta çıkıyor. Açmayıp o ortadaki adamı tek evet, pasla buluyor
kesinlikle, ya. Kesinlikle hiç boş top vermiyor. Yani o topu getiriyor getiriyor diyorsun ki artık kaybedecek. Ya kötü bir orta yapacak ya işte şey yapacak, kaptıracak falan. Oradan bir şekilde iki kişi baskı yaparken bile pasla sakince çıkabiliyor. Bence bu konuda net gelişti. Şu an yani bizim ihtiyacımız kesin. Yani ben biliyorsunuz zaten aşırı Rıdvancıydım. Hatta Sergen'i eleştiriyordum yani niye Ensakalı oynatıyorsun falan diye. Yani ben şu anki performanslara göre kesinlikle Ensakalı oynar diyorum yani.
Pek kalmadı abi zaten sonra. Bu konuda eleştiri.
Yani Başakşehir maçından sonra müthiş toparladı ya. Yani her gün daha da fazla güven verdi.
Bir de adam önüne kim konulursa onunla çok iyi anlaşıyor. Ben onu fark ettim. Yani bütün sezon Larin'le oynadığı zaman. Evet. Son zamanlarda Enkudu, dün de Rıdvan'la çok iyi anlaştığını gördüm. Bu da etkileyici. Çağır abi.
Ya Ensakalı'nın şöyle bir şansı var. Maçlar seyircisiz oynanıyor. Eğer ilk 5-6 haftadaki hem Ensakalı hem Wellington için söylüyorum bunu. Eğer maçlar seyircili oynuyor olsaydı 5-6 haftadaki performansla biz maalesef hani şey olduğumuz için farklı bir hani hocadan farklı bir gözle baktığımız için çok eleştirecektik. Muhtemelen tribünden de tatsız şeyler çıkacaktı. Tatsız söylemler çıkacaktı. Ama bu bir artı oldu. En azından bu iki oyuncu için bu artıyı da çok iyi değerlendirdiler. Yani evet, Tufan'a katılıyorum. Çok atletik bir oyuncu. Savruk bir hali vardı. Özellikle çizgiden biz birinci bölgeden çıkarken ortadaki adama pas verme gibi bir dangalaklığı vardı ki birkaç kere hem Mensah hem o birkaç kere çok top kaptırdılar orada. Ki oradan kaptırdığın toplar büyük tehlike yaratır kendi kalende. Onu geçti. Artık biliyor. Yani sen orta saha çizgisini geçtikten sonra ancak ortadaki adama bir pas verebilirsin hikayesini. Ve bunu da beceriyor. Pas kalitesinin artmasının sebebi de biraz önce sizin söylediğiniz aslında pas opsiyonlarının artmasından kaynaklı. Yoksa 3 ay içinde veya 5 ay içinde o kabiliyet gelemez yani ondan sonra. Ama oynadıkça pas opsiyonları arttıkça, o da doğru kararlar verdikçe, o fizik kalitesini de kullandıkça gerçekten sol kanadı hepimizin gibi acaba Rıdvan mı oynamalı buradan, kesin Rıdvan oynamalıdan veya kesin Rıdvan oynamalıdan evet kesin En Sakal oynamalı ya çevirdi. Bu da büyük bir kişisel başarı.
Kesinlikle. Bir de yani geçen sene Alanya'da izlediğimiz zaman falan da bu kadar pas kalitesi yüksek bir isim değildi. Ama artık oyun ezberi de var tabii. O topu çekince ortadan birinin ona yaklaştığını farkında artık adam sezon sonuna gelirken. 40 maçı geride bırakırken. Bunlar tabii ki...
Umutçu bir de küçük takımlarda oynamakla büyük takımlarda oynamak arasında fark var. Orada bir mental olarak... Aynı zamanda sistem ve taktik olarak bir fark var. Onların da bir alışma süresi varmış demek ki. Hem Wellington için hem En Sakala için. Hani küçük takımdan gelen her oyuncu, yıldız oyuncu bile olsa orada biliyoruz neler yaşadıklarını. Bunlar çok iyi uyum gösterdi.
Aynen öyle. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen orta sahaya geçelim. Orta sahada 3 oyuncuyu farklı farklı konuşalım istiyorum. Ben Joseph De Souza ile başlıyorum. Valla biz dün Seyitan abiyle maç öncesi konuşurken maçın yıldızı adaylarından biri olarak gördük. Çünkü eşleştiği Traore zaten 45 dakika tahammül edebildi. Hatayspor'un teknik sorumlusu da ona. Hatay'ın zayıf halkalarından biriydi. Ve işte o hep bahsettiğimiz tempolu devamlı topu rakipten alan yapının bence bir numaralı ismi. Ve dün yine Beşiktaş forması altındaki iyi maçlarından birini çıkardı. Ki onun en motive isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Dün maç 6-0 iken falan Akintola'ya çarptırıp bir tane out kazandırmışlığı var. Orada bile o gösterdiği reaksiyon falan, onun hiç tekrarı gif'i falan görmedim ben Twitter'da ama o benim dikkatimi çekmedi değil ve hakikaten inanılmaz bir oyuncu ya. Seyitan abi.
Bu sene en çok hak eden, en çok isteyenlerden biri şampiyonluğu. Çok belli ediyor her maç. Bir de dün maç öncesi de söyledik, Atiba Joseph ikilisi o ikiliyi kapatırsa yani orada orta sahayı alırsa ki büyük ihtimal alacak, işimiz kolaylaşır demiştik ama bu almaktan da farklı bir şey yani. Çok acayip bir şey yaptılar. Damga vurdular orta sahanın tek hakimi. Yokmuş gibi de adamlar yani. Tek başlarına oynuyormuş gibi. Herkes orada Beşiktaşlıymış gibi. Bu da hani geçen maçlarda ya da birkaç hafta önceki Joseph performansına yine son 2-3 haftada döndü. Normalleştirdi bu performansını. Yani övmeden geçmek pek şey değil. Herhangi bir maçta karşımıza çıkacak bir durum gibi değil artık. Muazzam ya, yani, harika bir transfer. Gerçekten bu kadar güzel düşeş atılır.
Aynen öyle. Tufan abi sen neler düşünüyorsun Joseph'le ilgili?
Ya tabii şey, Çağrı'yla Seyitan zaten söylenecek her şeyi söyledi. Ben karakter konuşayım bari. Çünkü hakikaten karakterli bir adam. Zaten bizim bu oyuncu grubu işte bir belki Mensah'a tenzih edebiliriz. Biraz da Laiç işte bu gece hayatından falan.
Bence döndü Laiç şu anda tamamen.
Laiç döndü, kesinlikle çok faydalı oynuyor. Yani Laiç böyle oynasın, gol atmasın, ben razıyım ona. O ayrı bir konu. Ya biz genelde bu oyuncu grubu çok karakterli bir oyuncu grubu. Yani bu bizim artık şansımız mı, planda mı yapıldı onu bilmiyorum. Joseph de bu karakterlerin arasında yani en güvendiğim futbolculardan biri. Onu zaten geldiği ilk oynadığı Denizli maçıydı sanırım. Orada ikinci maç, pardon. Oynadığı ilk maç ve ikinci maçında ispatladı zaten o kırmızı kart yedikten sonra işte kenarda beklemesi.
Aynen, sanırım, o ikinci maçıydı
sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. İkinci maç, evet. Sanırım Rize maçından sonra da Mensah'ın üstüne yürümüş. Yani bir şeyi var. Bir takım olgusu var. Bir de bu adamın Fener'deyken bize bir hayranlığı da var.
O acayip be. Çok kıskanıyormuş ya
Yani
takımı.
kıskanıyormuş, açık açık söylüyor. Yani Beşiktaş bir milli takım gibiydi diyor. Tek planımız Beşiktaş'ı yenmekti falan diyor. Yani o, yani şimdi şöyle düşün, ya hayranı olduğun bir takıma gitsen ne kadar o takımda kalıcı olabilmek için motive olursun, öyle düşün. Mensah diyorum. Joseph kesinlikle bu açıdan bizim için de bir şans. Yani biz Joseph için bir şansız. O tam tersi, Joseph de bizim için bir şans. Yani her iki açıdan da çok başarılı bir birliktelik oldu bu.
Ya bu arada Joseph yani takımın daha önce kupa kazanmış, buraları oynamayı bilen isimlerinden de biri. Yani Türkiye kariyeri Fenerbahçe'yle tamamen kaybetmek üzerine kurulu olsa da mesela Joseph o UEFA kupasını kazanan André Villas-Boas'ın Porto'sunun bir parçasıydı. Yani Brezilya liginde var bir ton başarısız, São Paulo'da, Grêmio'da falan.
Ya
Buraları
bence
da bilen bir isim.
Joseph, evet buraları bilen bir isim, ama bence Joseph'in kalitesine kıyasla baktığımızda bence kariyeri daha iyi olmalıydı ya. Yani bence daha iyi ol. Porto, Beşiktaş falan değil, yani daha iyi bir kariyeri, o kalitede bir adam yani.
Kesinlikle katılıyorum ki kariyerinde Brezilya milli takımı görmüş de bir isim. Onu da es geçmemek lazım.
Tabii,
Yani.
kariyerinde çıkışa geldi ama. Yani Fenerbahçe'den hiç, yani kötü bir takımdan Beşiktaş gibi bir takıma terfi etmiş oldu. Öyle düşün oradaki mevzuyu. Ya Joseph çok karakterli bir adam. Hakikaten takım için her şey yapabilecek potansiyeli olan bir adam. Bunu da gösterdi bize zaten. Hırsıyla, basmasıyla, işte hani hep deriz ya işte tekmeye kafa girmesiyle, o hırçınlık seviyesini de biraz törpülemiş. Bu da şundan oluyor. Hepimizin konuştuğu bunlar karakterli çocuklar dediğimiz hikaye birazcık da takımın kendisinden kaynaklı. Biz Burak Yılmaz'ı biliyoruz. Hangi takımda neler yaptığını. Beşiktaş'a gelince de neler yaptığını görüyoruz. Saha içindeki duruşundan bahsediyorum. Saha içindeki hareketlerinden, el kol hareketlerinden, hakem connectionlarından falan. Josef'in de Fenerbahçe'de oynarken ki hal tavrı farklı. Beşiktaş'ta farklı. Bu hem onun karakterinden ileri gelebiliyor belki, ama asıl bir de Beşiktaş'ın duruşundan da kaynaklanıyor benim anladığım kadarıyla.
Ya Fenerbahçe'de zaten onları konuşuyorlar Çağrı. Yani
Tabii.
o,
Tabii.
yani
Yani
Joseph, Baroni, işte şu Feglioli şey tokat atan
Jailson.
Fenerbahçe Galatasaray,
Jailson.
Jailson falan, onlar konuşuluyor. Yani o futbolcular onu planlayıp yapmıyor. İşte Soldado kendini yerlere atıyor, tepiniyor falan, pişman. Onlar kulüp olarak rol biçilmiş. Lafını kestim, kusura bakma ama
Yo yo,
yani
aynı
gerçek
tam aynısını söylüyorum. Doğru söylüyorsun.
O kulüp olarak onlar rol biçmiş. Her, yani Lugano'dan bu yana sürekli ben bir Alex'te görmüyordum onu. O kesinlikle girmiyordu o toplara. Onun dışında her futbolcuyu yaptırıyor adamlar onu. Soldado'yu bile yaptırdılar
Evet,
yani.
Soldado'yu çok beğenirdim ben. Fenerbahçe'ye gelmesine de kıskanmıştım. Ya hani hakikaten İspanya karakterini falan İspanya'daki şey oyunlarını falan çok takip ederdim. Çok da beğenirdim. İyi oldu. Fenerbahçe harcadı Soldado'yu. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. En azından bir şey yapmış olmadı. Yani Joseph'le kapatmak gerekirse gerçekten karakterli bir adam. Birkaç hafta düşüş yaşadı. Böyle hani herhalde 27 ile 30. hafta arasında böyle bir 3-4 hafta. Haftaları karıştırıyorum. Yanlışsa düzeltirsiniz. Yani 3-4 haftalık bir şey yaşadı. Bir düşüş yaşadı. Zaten onun toparlanmasıyla beraber de biz çok daha iyi bir oyuna tekrar evrildik. Hem sistemle hem onunla. Çok önemli bir parçası Beşiktaş'ın. Umarım uzun yıllarda devam
O saçını sarıya boyatma gafletinden çok çabuk
eder.
kurtuldu abi. O önemli.
Evet.
Aynen
Olcay da saçlarını kestirince böyle düşüş
öyle.
yaşardı.
Evet, katılıyorum. Geçelim Atiba Hutchinson'a. 45 dakika sahada kalmasına rağmen yine maça damga vuran isimlerden biriydi. Ve ya ben artık şuna ikna oldum. Zaten 39 yaşına gelmiş bir isim ama bu adamın oynayamayacağı herhangi bir formasyon yok yani. Uzun top oynayan takımda da oynar, kontra takımında da oynar.
Geçişte de oynar. Tek de
Geçişte,
oynar.
kapanan takımda, topa sahip olma oyununda. Yani bunun örneklerini sabaha kadar uzatabiliriz ama gerçekten oynayamayacağı herhangi bir sistem, herhangi bir partner yok. Gerçekten
Kaçıncı
yani
asist
Dorukhan'la
oldu
da
bu arada?
oynuyor, Joseph'le de oynuyor, Necip de girdiği zaman onunla oynuyor. Mükemmel ya. Zaten dün de bir sene daha futbol oynamaya hazır olduğunu söylemiş. seneye yine 11'lerde yer bulacak diye öngörüyorum. Bulur. Ben şimdi.
Ben de öngörüyorum. Bulur. Bence kaçıncı asist kendi, oldu Atiba'nın?
Kendi yaşı kadar dakika oynasın yeter abi bana.
Valla kaçıncı asisti güzel soru abi. Bakayım hemen.
7 ya da 8 herhalde ya.
9 değil miydi ya? Bence ya yine de çok iyi rakam ya.
Bakayım hemen. Seyitan abi sen bu arada Atiba ile ilgili düşüncelerini aktarabilirsin istersen. Vallahi bu arada 7. asisti.
7 miymiş?
Evet. Allah Allah. Daha ya
belki güncellenmemiş de olabilir abi. Maç kolikten
baktı. Yaptığında zaten 8 olmuştu diye aklımda kaldı ama
ben,
yine de
ben de ya 7 ya 8 diye hatırlıyordum.
Yani yine de asist sayısı, gol sayısı falan hesapladığımızda
tabii canım.
11 gol katkısı oldu herhalde. 11-12 gol katkısı oldu toplamda.
Yani 8 yani, numaradan bu sayıda gol evet. bulmak hakikaten şampiyonun alameti.
Sonradan buraya gelmiş yani hoca geldikten sonra kaleye, rakip kaleye bu kadar yaklaşmış bir adam değişimini görüyoruz. Hı-hı. Her maçta. Düşünün yani şeyde o töre hamlesinden önce forvet Atiba mı oynayacak falan diyoruz. Yani.
Abarttık biz bir dönemi.
Ya ama yok bir, o yapar da yani. Şimdi tabii Allah mutaş etmesin böyle 3-4 sakallık forvet sakallığına da olsa yapar yani. Benim onu hani her formasyon diyorsun yani abartacağım her bölgede bir şekilde en kötü vasatı şey yapar. Kale
evet.
Sana sağlar yani. Çok acayip bir iş alaka. Yani yaptığımız son 10 yılda falan en mantıklı iş. Onunla imzalamak. Sen bu maç özelliği burada da sarı kart sınırındaydı. Üstüne Rize'de kendini çıkardı. Hani 45 dakika oynayayım ben iş halledeyim dedim muhtemelen. Oyunu da halletti çıktı. Çok üst düzey bir şey.
Evet evet.
Sahaya gelen abi. Adı sahaya gelen abi performans
sergiledi. Mükemmel ya.
Beylere devam edin. Aynen. Devam edin dedi. Ya. Çıktı.
Ya bir de bir sene uzatıyoruz. Hiç gerek yok. Yapsınlar 3 senelik. Uğraştırmasın.
Ya kendi öyle istiyor herhalde ya. Bir bakayım. Evet. Sonuçta benim de bir o yaşım var.
Hissetmezse bırakır işte. 3 senelik imzalayalım. Opsiyon Atiba'da olsun. Kendi kararı olsun. Her sene yani. bir sene yani şeyi yani. Çıktı, cıvığı çıktı.
Motive ediyor demek ki kendini o şekilde belki de.
Olabilir.
Tufan ya da belki her sene şeye soruyorsa Noah başlıyor biliyor musun diye. Yani bir sene ben şey yapayım. Her sene Noah çünkü ona bırakacak. Orada başka bir açımsın yeri doldurur.
Evet evet ki futbolculuğu bıraktıktan sonra da bir genel menajerlik ne bileyim bir yönetimde veya teknik kulübede olacağını da herhalde hak ettiğini söyleyebilirsin.
Futbol aklı olarak da ben katkı vereceğine eminim.
Kesinlikle.
Umarım Türkiye'de yaşama hedefi vardır. Kesinlikle
futbolu bilen bir adam. İş alakası da var. Bence de olmalı yani.
Tabii canım Beşiktaş'ın dünyadaki yüzü olabilir bu adam işte.
Kesinlikle evet. Öyle ya. Yani şu anda Nedved'i nasıl kullanıyorsa Juventus birebir o modeli kopyalayabiliriz.
Atatürk'ün evet. Üzerinde. Aynen öyle.
Ki onun da geçmiş 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı ben kutlamak isterim. Dün yeni yapmadığımız için vurgulayamadım
Nedved'in
ama.
Nedved'in kim? Nedved'in ikinci.
Yok Nedved Umruklu değil abi. Atiba'dan bahsediyorum. 45 dakika oynadık için yerine gelen Dorukhan'ı birazcık konuşalım. Beşiktaş formasıyla son günlerini geçiriyor. Back performansını çok beğenmiştik ama dün orta sahada da ben fena iş çıkarmadığını düşünüyorum. Hatta Rozier'e işte bir asistini yaptı. Ama dediğim gibi Atiba'nın kattığı şeyleri katamıyor. O topu sahip olma ve hızlı geçiş oyununda biraz sekteye uğratsa da yine elinden gelen mücadeleyi sergilediği için profesyonelliğinden dolayı kutlarım ben kendisini. Başka da ekleyeceğim bir şey yok Dorukhan üzerinde.
Ya burayı hızlı geçebiliriz
bence. Ben hep bir şey söylüyorum. Bu çocuk sağ bek oynasın. Çok iyi bir sağ bek olur. Vasatlı orta saha olur. Bence kariyerinde sağ bek olarak devam etsin yani.
Yani orta saha değil bence de ya. Oyun görüşü kötü, ayağı kötü, oyun kuramıyor. Dün 2 tane top geldi. Yine şey yaptı, birinde kaptırdı, birinde yanlış pas verdi. Sırtı dönük top aldığında o şeyi yapamıyor. Yani pasın nereye atacağını hesap edemiyor yani. Bekteki performansını ayrı değerlendiriyorum. Bence alternatif olarak bile değil. Hatta normal sağ bek yani. Tek başına bile götürebilecek bir şeyi var. Yani bu ligde Dorukhan'ı sağ beke koyup götürsen ne olur? Yani bence bir şey olmaz. Yani takım iyiyse Dorukhan orada bir parça olabilir. Ek olabilir yani. Bir Rozier kesin. Kadar sana muhteşem bir performans vermez bekte. Onu iddia etmiyorum tabii ki. Rozier başka şu an Çok
ofansif olarak özellikle.
Beklediğimizin
fazla
üst
şey.
Seviyesinde. Ama Dorukhan kesinlikle bir bek için bu ligde bir takımda, bizim dışımızda bir takımda da oynayabilir banko yani. Yani Fenerbahçe'de Sangare oynadığını, Dorukhan bence daha iyisini bile oynar yani bekte. Ben bek performanslarını genelde beğendim ben Dorukhan'ın.
Evet evet
Ben de.
katılıyorum.
İki tarafta da,
Dorukhan'ın bek
sağda da, solda da.
performansı Türkiye'nin en iyi Türk sağ beki olabilir şu anda.
Evet, katılıyorum.
Olabilir.
Türkiye'de
Seyitan
oynayan değil
abi.
mi?
Ha,
Bir de
yani zeki var
sürekli de
zaten.
oynatmadık Çağrı, yani onu da düşünmek lazım. Yani şimdi
Tabii
biz
tabii doğru
bir orta
söylüyorsun.
saha oynatıyoruz. O maç yok. Sonra bir alıyoruz, sağ beke koyuyoruz. Onu da kıyasladığımızda mesela Rize'de bence çok iyi oynadı.
Çok iyi oynadı. Çok iyi
Çok iyi
oynadı.
oynadı. Ondan önce
Ve
yine bir
en
maçta
iyi
daha
adamlardan
ihtiyaçımız
birinin sesi.
kalmıştı. Yine sağ bek
Gençler
oynamak için.
Birliği sol bek. Burada da
Yine
çok iyi.
çok iyi yani, bence Dorukhan yani orta saha falan hiçbir teknik adam
Ama
karıştırmasın.
kendi de istemiyor ki abi. O daha önce açıklaması var.
Çocuk bek ya. Bu adam bek
İstemiyor.
yani.
Evet, oynamak
Kafasına vura
Eskişehir'de
vura bek
Falan da oynuyordu da yok sevmiyorum diyor yani. Ben ilk kez bir
oynatacağız.
oyuncunun şey demediğini onda görmüştüm. Hocam nerede oynatırsa hani klasik laf vardır ya, çıkar oynarım. Ben ilk kez bunu da duydum böyle. Bek'te oynamak istemiyorum. Orta sahanın daha uygun olduğunu düşünüyorum falan demişti yani.
Katılıyorum.
Ama
Ama
bek, kesinlikle bek yani. Kendi kabul etmese de fiziği, oyunu, her şeyi
Mustafa
bek.
Denizli falan çok PR'ını yaptı onun. Yani şey açıklaması vardı. Eskişehir'de işte beraber çalıştılar. Pas kalitesini geliştirirse Türkiye'nin en iyi 8'i falan dedi Dorukhan için. Demişti daha doğrusu. O yüzden oradan herhalde yürümek istiyor. Yani kariyerinde başarılar dilerim ben.
O
Sonraki
işte
yaşta.
Mustafa
Ben
Denizli
Dorukhan'ın
yaşlandıktan sonraki açıklamalarından bir tanesi oldu.
en
Şey
Doğru.
oluyor bazen.
Ben Dorukhan'ın en iyi özelliğinin kesicilik olduğunu düşünüyorum. Bir de kayarak müdahaleleri. Kayarak
Zaten
müdahalelerinde ayağını böyle sağ topunu böyle dışarı atıp bir anda böyle şey yapıp çekmesi var. Yani böyle orada hani rakip tam böyle top benim kontrolümde derken Dorukhan hep orada bir ayak müdahalesiyle şöyle önünü atlayıp kesmesi var. Bence o kesinlikle onları iyi yapıyor. Dinamizmi de var zaten. Kolay da çalımayamıyor.
Yani
Yani
zaten abi
ilk oyuncusu için yapacak şeyleri var yani.
ön plana çıktığı maçlarda da zaten genellikle işte milli takımdan örnek vermek gerekirse mesela Fransa maçında hani topa sahip olma ile işi olmayan takımlarda savaşçı orta saha rolünde biçilmiş kaftan bu adam.
Yani büyük takım orta sahası değil yani. Büyük takım orta sahası.
Olabilir evet.
Büyük takım orta sahasında Dorukhan koyamazsın kardeş. Bu kadar
Aynen
yani,
öyle.
ayağı iyi olacak oraya koyacağın adam. Yani topu aldığında paniklemeyecek, nereye pas atılacağını bilecek. Yani o oyun görüşü iyi olacak. O 8 yani 8 yapacak, 8-6 hiç yapacak bir adam değil bence. Fransa maçı performansı biraz yanıltıyor ama işte dediğim gibi o maç
Orada da küçük
defansın
takım rolündeydik zaten.
he, küçük takım rolünde topu bıraktık onlara. Orta sahada kovaladık, tepelerine bindik. Hataya zorladık. Onu yapıyor ama şimdi mesela Fransa değil de işte atıyorum İzlanda'ya karşı Dorukhan koyar mısın? Yani ben koymam mesela. Yani İzlanda ile iç sahada maç yapsak koyar mısınız? Ben koymam.
Ben orta sahaya hiç koymam
Ya
yani.
orta ben hiçbir benim şeyimde futbol görüşümde Dorukhan orta saha oynatmam yani.
Evet, katılıyorum.
Başlarda Şenol Güneş zamanı evet iyi işler yaptı orta sahada ama ne yapıyordu? Kanada iniyordu. İşte
Ya
orta
orada da işte 8 numaradan herhangi beklediği bir şey yoktu. Hani ileri çıksın, gol atsın, dinamizm katsın. Çünkü çok enerjisi düşük bir takımdı. O
Evet.
sistemde başarılı oldu.
Yani ortada sana alacak oyun organize edecek. Çıkacak 10 numarayla 2'ye 1
Yok,
yapacak.
hiç
Orta
yok ya onlar.
yapacak. Hiç yok. O yüzden bizim orta saha işimiz Dorukhan olmaz.
Evet, geçiyorum o zaman Dorukhan'ım.
Geç. Yani uygun bir sözleşme yapılırsa sağ bek için kalabilir ama yani şu an
Zannetmiyorum aynen.
önceliğimiz değil Dorukhan.
Valla dün skora bir asistlik katkı verdi yanlış hatırlamıyorsam Laiç. Ama yani o kadar iyi oynadı ki mesela Çağrı abinin maçın adamı adaylarından biri olmuş. Hakikaten çok farklı özellikler katıyor. Yani formda ve istekli şampiyonluk yolundaki bir Laiç. Bu takım için biçilmiş bir parça. Ve ben kendisini hakikaten çok beğendim. Ki genel böyle geride bıraktığımız 3 senesine bakınca iyi de bir Beşiktaş performansı olduğunu söyleyemesek de bu maç en iyilerinden biriydi.
O yüzden onu da tebrik etmek gerekiyor herhalde. Çünkü bu oynadığımız oyunun ana parçalarından biri o da. Seyitan abi.
Ya ben Laiç'le ilgili hep sıkıntımız neydi yıllardır? Hiçbir zaman maç öncesi beklentini karşılamıyordu. İşte o Burak'la geçirdikleri bir ikinci sezon hariç ki onunla da sonuca gidemedik. Ama ilk kez ben işte senle konuştuğumuzda maç öncesi bu bölgeleri Laiç Gezal gibi değerlendirmeli artık ne olur değerlendirsin dediğimiz bir maç. Çok müthiş tam o bölgede dominasyon sağladığını gördüm. Bu Laiç için beni şaşırtıyor. Hep bekliyordum. Lan bu sefer olsun olmuyordu. Bu sefer olsun olmuyordu. Gerçekten oldu. Bir de yani bu performanslar hatırlanır. Şimdi şeyleri görmeye başladım. Hani 10 bu Başakşehir'i 8'de kapanır, 18'de zamanı bu Feghouli'nin son 2 ay olaya el atması. İşte Berlanda hep taşıdı, sonra Feghouli. Tam yani Gezal taşıdı sezonun yıldızı. Yanına son 2 ay, 1,5-2 ay Laiç o moda açtı yorumları geliyor. Ya bu hatırlanır zaten. İşte ne kadar yok alkol sorunuydu, yok bilmem neydi. Sene boyu onu konuştuk. Ama hep de ne dedik? İşte aynısı töre. Mesela benim töre için söylediğim. 2 maç, 3 maç çözecek zaten bundan. Bunu bekleyen, ben beklentiyi o seviyeye düşüreceksin adamlara. Ve onlar bu şey, bunları bekleyeceksin onlardan. Tam kritik yerde, az önce töre konusunda esprili bir şekilde onu diyecektim. Hani Tufan dedi belki kötü katkı verdiği tek yer Ankaragücü diye. Yani sonrasında olanlara bakarsak aslında belki de en iyi katkısını vermiş o penaltıyı yaptırarak. Çünkü ölüyü diriltti yani o maçtan sonra. İşte böyle şeyler gerçekten bunlar getiriyor şampiyonluğu. Yani alkolik deyip kenara attığın adam yani parantez içinde söylüyorum bunu ya da işte kafası çalışmaz töre şu oluyor bu oluyor. Yani gerçekten şampiyonluk böyle. Ya da işte birazdan geleceğiz Enkudu.
Heh, kafası
Yani çalışmayandan ben hiç konusunda bir şey söyleyeyim. Yani
tamam.
biraz daha farklı düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Hem bu konudaki kıstasım hoca. Hoca memnun değilse burada yani bitiyor. Çünkü geçen de bu minvalde bir açıklama yapmıştı. Yani çok o 3 maçlık seriden önce bir açıklama yapmıştı. Çok memnun olmadığını. Mensa olsan Laiç hatta 3 dost mu geliyor falan diye bir endişe oluşmuştu.
Şey Ankaragücü maçından sonra.
Bu birkaç maçlık serüvende Laiç kesinlikle iyi oynuyor ve gol atmasa da ben memnunum ama ben önümüzdeki sene planlamasında kesinlikle Laiç'in ipiyle kuyuya inmem. Ben şahsım adıma konuşuyorum. Ben onun ipiyle kuyuya inmem. Kim gelecek bilmiyorum. Kim gidecek bilmiyorum. Rotasyonda kalır mı onu da bilmiyorum. Ama oraya bir tane yabancı 10 numara biz kesinlikle
Ama
düşünmeliyiz.
rotasyonda herhalde bir sene daha sözleşmesini kaldıramayız. Bir de önüne birini alacaksak.
Olacaksın. Yani ben artık yani gri adam istemiyorum. Yani çünkü Laiç'in 3 4. senesi mi 3. senesi mi artık?
Seneye 4 olacak işte.
Seneye 4 olacak. Yani ben artık gri adam istemiyorum. Yani oraya koyduğunda tamam Gezal kadar net muhteşem işler yapacak bir adam alamayız belki ama bize oraya aşağı yukarı bize ne verdiği işte 10 gol atacağı kesin olan bir tane 10 numara bulacağız. Yani 8-10 gol atacak, 8-10 asist yapacak bu tarz bir tane adam bulacağız. Ya yani ben şimdi Laiç'e birkaç maçtır iyi oynuyor diye güvenemem yani. Laiç bana o güveni vermiyor. Mensah zaten Mensah şeyden saymıyorum. Oğuzhan desen Oğuzhan yani
Vücudu bitik ya olsanın
sana
maalesef.
yani bir var 5 yok 6 yok Oğuzhan öyle. Yani ben artık orada net adam istiyorum. Bana 10 numara diyorsan kardeş bana 10 numara bulacaksın. Bulacaksın. Yani Şampiyonlar Ligi oynayacaksak 50 küsür maç yapacaksak bana sezonu Laiç'le geçirtmeyin yani. Ben oraya 10 numara istiyorum.
Evet.
Yabancı bir tane 10 numara Salih gelse bile biz orayı yabancı bir tane 10 numara almak zorundayız. Bu benim görüşüm.
Katılıyorum. Ama yani Göztepe demişim. Hatayspor maçı özelinde o işte
Çok
Vida ile Wellington hakkında konuşurken hani pası alan adamlar çoğaldı derken burada aslında Laiç'in de bunlardan biri olduğunu düşünüyorum ve genelde kaçak güreşen bir oyuncunun bu maçlık bize bunu sunması tabii ki maçın faktörlerinden biri.
Rize'de de çok iyiydi. Laiç iyi ya. Birkaç maçtır zaten
Üç maç. Kayseri'de de iyiydi. 3 maçtır
Kayseri'de de
iyiydi.
çok iyiydi yani. Ben Laiç'ten şu 3 maçı baz alırsak ben memnunum. Ama ben yani bir sezon genel değerlendirmesine, planlamasına falan gidersek hiç beni öyle yani 3 maçta 4 maçta ikna edemez peki kendisi.
Evet. Çağrı abi sen neler düşünüyorsun dünkü Laiç hakkında? Senin adayındı.
Yo, dünkü Leic bence çok iyiydi yani. Kendi performansının en üst seviyesindeydi. Ama tabii dalgalı bir performansı var. Onu da görmek lazım. Burada hoca karar verir senenin sonunda. Gitsin mi, kalsın mı, yerine başka bir adam alınsın mı? Çünkü ben o konuda pek ahkam kesemiyorum. Yani ağzımın payını aldım. Hep konuşuyoruz ya, Enes Akalın, Wellington ve Ersin hikayesinden. Ağzımın payını aldığım için hiç gıkımı çıkarmıyorum orada. Hoca en doğrusunu biliyordur. Umarım yeterli kaynak sağlanır, eğer satılmasını isteyip yerine başka birini almak istiyorsa. Tabii biraz önce konuştuğumuz isimlerin hepsinden memnuniyetsizliğimiz vardı. Hani Dorukhan'dan, Oğuzhan'dan, Mensah'tan, Laiç'ten, ki bunlar bu senenin kilit isimleri olması gerekiyordu. Ama bu kadar dalgalı performanslarına ve birçoğunun kötü performansına rağmen Beşiktaş şu anda bugün itibariyle bir rakibinden 9, bir rakibinden 8 puan önde bir maç fazlasıyla. O yüzden bu büyük iş. Bu sistemde daha oynamaya çalışan takımlarla karşılaştığında Beşiktaş, Laiç'in işi birazcık daha kolay ve daha kendi performansını gösterebiliyor. Ama bizim için tabii ki daha ekstra bir şey lazım. Ekstra bir adam lazım. Ona da katılıyorum. Veya bu performansın dalgalı değil, full devam ettiği olması lazım. Ama dünkü maçta takımın atak yönlerini, akışını çok iyi sağladı ve çok eksiksiz oynadı bence. Onun bu performansı hani benim gerçekten gözlerimi yaşarttı. Şeye, Larin'e attırdığı gol de çok iyi bir gol. Yani o pas kalitesini herkes yapamaz.
Müthiş ya.
Tufan da anlattı onun. Hani biraz hızlı yapsan,
Rozier
biraz
kestiğinde
saniye.
zaten Laiç o pası attı. Rozier
Tabii.
o topu kafasında o pası attı yani. O
Tabii
öyle
tabii.
bir attı
Yani
ki şey yani stoperle kaleci arasında çok güzel bir yerde kaldı. Yani ben maçtaki en çok hoşuma giden pastı o gol bence.
aynen öyle. Zaten en zor olan bir şeyi çok basit bir şey gibi göstermek. Yani Ley çok basit bir pas atıyormuş gibi gözüküyor. Ama o çok zor bir iş neticede. O pozisyon oraya gelmesi de zor. O yüzden umarım son 3 haftada kendi performansını da yukarı çeker. Veya en azından bu performansı korur ki biz bu 3 haftayı da rahatlıkla atlatırız.
Aynen öyle. O yüzden yani ben de katılıyorum ya hepinize. Bir şey eklemeyeceğim ondan sonra.
Ekleme. Hızlı
Evet
geç. İki oldu.
evet.
2 saat oldu.
2 saat oldu. O yüzden Enkudu
Ben de
gezalım biz.
yoruldum.
Beraber konuşalım. Sonra da yavaştan kapatalım. Valla yani tabii ki Beşiktaş'ın en önemli iki parçası bence iki kanadı. Gezal zaten ligin MVP'si. Her hafta konuşuyoruz. Her hafta da
Ya
üstüne
onun için ayrı
koyarak
bir program
oynuyor.
bile yapılır yani Gezal için.
Ya kesinlikle Gezal hakikaten çok çok iyi bir oyuncu ama ben daha dramatik geliştiği için Enkudu'yu da ön plana çıkarmak istiyorum. Hatta Hatayspor'un belli açılardan şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Enkudu sakatlanmasaydı, Rıdvan oraya dahil olmasaydı çok iştahlı bir Enkudu'yla fark daha da açılabilirdi. O yüzden şanslılar bence o konuda. Ve dün kaldığı kısıtlı sürelerde de golünü atmayı başardı ki kaçırdıkları da var. Kaleyi çok fazla deniyor. Gezal için üstüne söyleyeceğim bir şey yok. Enkudu'yu da bu son şampiyonluk modunu açtığı için tebrik ediyor ve artık son sözler için Seyitan abiye topu atıyorum.
Ben de tekrardan aramıza hoş geldiği için teşekkür ediyorum Enkudu'ya. Çünkü ilk hoca geldiğinde de bir kısa dönem hatırlıyorsanız o çizgiden içeri koymuştu. Sonra bu tekrar çizgilerde falan takılmaya geri de, yani tekrar oraya işe döndü. Şimdi son 3 haftaları tekrar ceza sahasında. Yani Mahrez Sterling'in düşük bütçeli bir cosplay'ini yapıyor gibiyiz şu an. Ki orada bile Sterling bir geri plana çıkmış, çekilmişken biz de ya Poor Man Sterling izliyoruz şu an. Şakası yani inşallah şeyi ciddi değildir. Sakatlığı ciddi değildir.
Bugün
Bugün
MR
herhalde
çekecekti, onun da
aynen bugün yarın belli olur sonuçlar falan diyor. Yani hani şu işi bitirsin o şampiyonluk garantilendiği maçta o çünkü biraz değişik de bir karakter. Sevincini görmek istiyorum yani onun sahip sevincini. O yüzden yoksa hani yine Töre, Larino, biri sol biri ön halleder o işi o şeyinde değildim. Hani Abu'yla o yetişmesin ama ben bu sonradan işte dün de paylaşmışlar. Belki şampiyonluğun geldiği fotoğraf diyor. Penaltıyı kaçırması, o Ankaragücü maçından sonra işlerin değiştiği yerde bu geri dönen isimlerin sevincini merak ediyorum. O yüzden umarım Galatasaray maçında olur.
aynen öyle. Tufan abi sen neler eklersin Enkudu'ya?
Enkudu için ya zaten biz hani Enkudu'nun yeteneğini falan ben Enkudu'yu çok eleştirdim. Çok fazla eleştirdim hatta. Ama biz hani çizgiye kalıyor. Yani şimdi bir futbolcunun, o özellikle bizim sol tarafa koyduğumuz futbolcunun çizgide oynama lüksü yok yani. Orada gezeceksin. Sen yani kötü oynayabilirsin. Çok çalım atamıyor da olabilirsin. O gün gününde de olmayabilirsin ama sen bu oyunu benimseyeceksin. 3 maçtır bunu yapıyor. Rize'de girdi attı işte. Yani ceza sahası çevresinde geziyor. Gezeceksin orada sen. Sen bunları yaparsa biz zaten Enkudu'yu yani tutarız da savunuruz da. Onları yapmıyor. 3 maçtır ama çok iyi yapıyor. Yani Twitter'da da yazdığım gibi mini bir Mbappe performansı izletti bize 3 haftada. Ve
Bir de
düşün yani bir yarı da oynamadı dün.
dün bir de şey çok etkiledi beni. Hani sırtı dönük topu alıyor. Rakibi bir fiziksel üstünlük kurup driblingle devamlı yanından.
Evet ama şey de Enkudu'nun vücudu da sağlam yani.
Evet,
Böyle
evet.
çok aşırı kaslı değil ama kaslı bir vücudu var. Şeyi de sağlam, vücut yapısı da sağlam. Yani öyle omuz omuza, mesela Gökhan Töre'de de var o. Yani omuz omuzalarda çok yıkılacak adam model değil
Gökhan Töre'de
onlar.
domuz gücü var resmen
Evet,
Gökhan Töre'de.
kesinlikle. Yani şey böyle omuz omuzda o yıkabileceğin kanatlardan biri değil o ikisi. İşte Enkudu biraz mental problemi var. Nerede neyi topu alacağını, pozisyon bilgisi sorunu vardı. Bu 3 maçta bunları çok güzel yaptı. Bence devamı gelecek gibi ya. Ondan biraz umudum arttı yani.
Evet. Yani oyun şeyini tamamen değiştirdi. 3 maçtır skora katkı yapıyor ve dünkü gol hakikaten dün Sezer abi demişti. Onyekuru'nun Galatasaray'ı şampiyon yapan performansına benzer bir 3 hafta geçirdi. 3 hafta demişim. 3 maç geçirdi. Çağrı abi sen neler düşünüyorsun Enkudu ile ilgili? Onları da dinleyelim.
Ya hemen söyleyeyim. Şimdi bu herkesi teker teker yorumlarken aklıma şey geldi. Bu Beşiktaş gerçekten şey gibi. Gençlik filmleri vardır. Kenar mahallede çocuklar bir anda işte iyi bir adam çıkar. Ya der ki sizden bir tane takım kuracağım ben. Ondan sonra. Orada aslında yetenekli ama serseri tipler vardır. Hani bir tane atıyorum dini bütün efendi ama hani kafası gidik vardır. Onu ben Gezal'a benzetiyorum. Yani çok iyidir o ama hani daha şeydir. Hani gömlek son düğmeye kadar iliklidir, efendidir. Ama başka kafada başka şeyler vardır falan böyle. İşte annesi hasta olduğu için aslında yurt dışında okumaya gidememiştir falan gibi böyle hikayeler. Bana bunu çağrıştırıyor. Yani o Enkudu'nun büyük hoparlör çantasıyla hikayeleri falan. Rozier'in o hoplamaları, zıplamaları, Abu'nun o hareketleri. Yani hep böyle problemli ama aslında kaliteli bir sürü insan var etrafta ve onlar toplanıp harika bir takım haline geldiler. Gerçekten harika bir takım haline geldiler. Yani yetenekli bir adam Enkudu ama bir futbolcunun yetenekli olması yetmez. Bunu diğerleri için de söylüyorum. İşte hepsi için de. Bunun devamlılığı önemli. Çok devamlılığı olanlar çok yıldızlaşıyorlar. Joseph gibi, Atiba gibi, Gezal gibi, Rozier gibi, tamam mı? Yani başından sonuna kadar zaten bu şeyi götürenler. Bir de işte Enkudu gibi, Laiç gibi, Abubakar gibi, o da sakatlıktan dolayı söylüyorum. Hani Abubakar gibi gidip gelenler var. Bunlar işin bilincinde, yani Enkudu'nun şöyle bir problemi vardı. İşin bilincinde değildi muhtemelen. Veya biz öyle düşünüyorduk. Çok bilincinde değilmiş gibi düşünüyorduk. Doğru yerlerde doğru kararları vermekte zorlanıyordu. Yani vurması gereken yerde çalım atması gereken yerde vurma veya işte pas şeyleri tercihleri onlar düzelmiş gözüküyor. Umarım bu şeyi devam eder. Bu mental karakteri devam eder. Ki son 3 maçta ona da ihtiyacımız var.
Kesinlikle öyle. O zaman valla bu Hatay maçı tam olarak böyle bir kaydı hak ediyordu abi. Sezonun en pik performanslarından birini sergiledik. O yüzden sezonun da haliyle en uzun yayınını kaydetmiş olduk. Bugün burada 4 kişiydik. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.
Ben de
Teşekkür
hepinize
ederim.
aynı şekilde.
Ben de teşekkür ederim.
Ve artık Galatasaray maçıyla beraber bu ligi yavaş yavaş da kapatmaya başlıyoruz. Hani sipariş verilecek olanlar meşaledir, torpildir, havai fişek belki olabilir. Bu tip işlere girmeye başlayabilirler sanıyorum. Çünkü artık %85'lere falan taşıdık bu işi. Şampiyonlukla tamamlama oranını. O yüzden güzel günleri yaşıyoruz şu anda. Umarım keyfimizi hiç kaçmaz diyerek yayını kapatıyorum. Ekleyeceğimiz bir şey yoksa.
Teşekkür ederim. Sağ ol.
Teşekkürler, ağzınıza sağlık.
Görüşmek üzere.
Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.